İyi akşamlar sayın izleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz. Bu akşam Harun Yahya TV, Mavi Karadeniz Radyo, Asu TV, Ankara Beypazarı, Seylan TV, Çorum Kanal 19, Mardin Kanal 47, Tokat Turhal Süper TV ve Radyo, Uşak Egem TV, Harun Yahya TV'den canlı olarak yayınlanan Adnan Oktar'la Gece Sohbetleri programımıza hoş geldiniz. Buyurun.
Evet. Evrimle başlayabiliriz.
Evet.
Evrim konusunda hocamızın özellikle üzerinde durduğu protein konusu var. Çünkü daha ilk başta evrim teorisini tamamen yıkan bir konu protein konusu. Çünkü ilk başta proteinlerin oluşması gerekiyor evrimcilerin iddiasına göre. Fakat doğada protein oluşması mümkün değil. Yani şimdi protein amino asitlerden oluşuyor. Şimdi amino asitleri biz doğada tek başına bıraktığımızda zaten oksijen hemen parçalıyor. Yani burada hani adım adım gidecek olursak çok basit, yani normal bir çocuğun dahi, çok ufak bir çocuğun dahi anlayabileceği mantıkla anlatıyoruz. Amino asitler doğaya bırakıldığı zaman oksijenler tarafından hemen parçalanıyor. Eğer bazı evrimciler diyor ki işte ilkel doğa ortamında oksijen yoktu diyorlar. Eğer oksijen olmazsa bu sefer ozon tabakası olmuyor ve güneş ışınları tarafından, ultraviyole ışınları tarafından parçalanıyor. Ama zaten 3,5 milyarlık kaya katmanlarında ilkel doğa dedikleri doğada oksijen olduğu çok net biliniyor zaten. Öyle bir şey mümkün değil. Ayrıca protein oluşması için şöyle de bir durum var. Dünyanın ömrü yetmiyor proteinin oluşmasına. Yani 10 üzeri 79 saniye geçtiği düşünülüyor. Şu ana kadar evrenin ömrü olarak. Ve böyle bir vakit yok. Yani her saniye dahi bir protein oluşması için ihtimal denense yine ihtimaller yetmiyor. Onun için kainattaki atom sayısı da yine yeterli değil. Yani bir protein oluşması mümkün değil. Zaten şu anda insanlar şu anki teknolojisiyle dahi proteini kendileri üretemiyorlar.
Evet.
Yani aklı başında işte teknolojisi olan, çok çok imkanı olan insanlar şu anda birleşip laboratuvar ortamında bir proteini yapamıyorlar. Çünkü sadece protein hücrenin içerisinde sentezlenebiliyor. Şimdi bununla ilgili bir videomuz var. Ona bakalım isterseniz. Protein senteziyle ilgili bir video. Şimdi bütün hücrelerde DNA denen bir bölüm var ve bu bölüm içerisinde bütün bilgileri hücrenin kayıtlı. Aynı zamanda protein nasıl üretilir o da kayıtlı. Şimdi ilk başta işte proteinler yine geliyor, enzimler ve bu DNA'nın içerisinden proteinle ilgili bilgiyi alıyor. Yani bu şuna benziyor. Mesela 3.2 milyar harften oluşuyor DNA. Evet. Dizisi. Evet. Ve bu 1 milyon ansiklopedi sayfasına eş bir bilgi. Ve de bunun protein bilgisinin tek bir sayfada olduğunu düşünecek olursak eğer, bu yine proteinler, bu moleküller gelip o 1 milyon tane sayfa içerisinden bir saniyenin dahi çok daha kısa bir süresinde, yani saniyenin de daha kısa bir süresinde 1 milyon sayfa içerisinden o ilgili sayfayı alıyorlar. Ve o bilgiyi kopyalamaya başlıyorlar. Şimdi burada kopyalamayla ilgili bölüm var. DNA'daki o ilgili bölümün kopyasını çıkartıyorlar burada.
Evet.
Yani dediğimiz gibi işte kütüphaneye gidip o sayfayı alıp fotokopisini çekip sonra onu geri yerine bırakıp ondan sonra onunla ilgili işleme geçme gibi bir durum söz konusu burada. Şimdi kopya çıkartıldı. Burada bir proteinin nasıl üretileceğiyle ilgili bilgi var. Hücre çekirdeğinden şu an dışarı çıkartılıyor. Burada zardan tabii dışarı çıkartılıyor. O zar da aynı zamanda kontrollü bir zar. Burada ribozoma geliyor. İlgili bilgi. Ribozomda bu bilgi kullanılarak proteinin zincir hali üretilmeye başlanıyor. Burada tabii tek bir harfin dahi değişmesi bu proteinin işe yaramaz bir amino asit yığını haline gelmesine neden oluyor. Yani bu kadar hassas. Yani 500 amino asitlik bir dizinin oluşması sadece zincir dizisinin oluşması 950'de bir ihtimal gibi bir ihtimal çıkartıyor.
Yani o da ama aslında yok öyle bir, evet, ihtimal yok normalde.
Bu sadece zincirin oluşma ihtimali olarak gösterilen bir şey. Şimdi ilerleyen safhada imkansızlığını göreceğiz.
Evet.
Buradan da en son bu zincir, yani saf bir zincir, düz bir zincir olarak düşünün. Bir ip parçası gibi düşünebiliriz. Golgi aygıtında bunun 3 boyutlu şekli veriliyor. Şimdi 3 boyutlu şekli nasıl veriliyor? 500 aminoasitten oluşan bir zincir düşünelim. Bunun gerekli 3 boyut şekli sonsuz. Yani sonsuz sayıda gerekli 3 boyut şekli oluşturulabilir bunun.
Varyasyon olabilir.
Evet, sonsuz varyasyonu var. Onlardan sadece bir tanesi oluşturuyor ve bu saniyede tek bir hücrede 2000 tane üretiliyor bundan. Yani sonsuz sayıda ihtimali olan bir dizinin sadece gerekli dizisi saniyede 2000 tane bir hücrede üretiliyor. Şimdi sonsuz sayıda dediğimize göre bu sefer ihtimal hesapları alt üst oluyor. Yani hani evrimcilerden de bir kısmı işte 10 üzeri 950'de bir ihtimal veyahut da işte 450'de bir ihtimal, 1000'de bir ihtimal gibi ihtimaller öne sürerken bir bakıyoruz bu sonsuz katlanma miktarı ihtimali sıfıra düşürüyor, imkansıza düşürüyor. Yani bunun bir anda eksiksiz ve kusursuz şekilde olması gerekiyor. Ki işte bu kadar anlattık işte protein nasıl olur veyahut da tesadüfen olabilir mi, bir akıl mı gerekir anlattık. Tabii ki bir akıl gerekiyor. Fakat olduğunu farz edelim tek bir proteinin, hiçbir işe yaramıyor. Yani tek bir proteini biz doğaya bıraktığımızda, hocamızın çok güzel bir örneği var bununla ilgili. Protein tozları satılıyor mesela, vücutçuların kullandıkları protein tozları var. Biz onu bırakalım bir yere, için işte bulamaç da yapabiliriz diyor hocamız mesela. Nesilden nesile beklesinler, milyonlarca, trilyonlarca, katrilyonlarca sene beklesinler. Hiçbir şekilde onun içinden iki proteinin birleşmiş hali bile çıkmaz. Yani normal işte aslanlar, ondan sonra kuşlar, böcekler, insanlar, bu tarz şeyleri bırakın, iki protein bir araya dahi gelmez. Sadece o bir çok kısa bir süre sonra çürür, bozulur. Dolayısıyla bir proteinin oluşması da yetmemesine rağmen yine de bir proteinin oluşması imkansız. Bir protein oluşsa bile 10 milyar tane daha gerekiyor bir hücrenin olması için. Ve bunların akıllı, bilinçli bir şekilde bir araya gelmesi gerekiyor. DNA gerekiyor. DNA'da 3.2 milyar harf var. Ve bunların hepsi birbirine iç içe geçmiş bilgiler. Yani böyle düz yazı şeklinde değil, bir bulmaca gibi iç içe geçmiş durumda. Dolayısıyla bunun için muhteşem bir akıl gerekiyor. Yani insanüstü, insanı çok çok aşan sonsuz bir akıl gerekiyor. O da zaten inşallah alemlerin Rabbi olan Allah. Biz onu doğada her yerde görüyoruz inşallah.
İnşallah. İnşallah. Şimdi protein konusu hakikaten çok önemli bir konu. Yani proteinin önemli olmasının sebebi protein molekülünün çok önemli bir molekül olmasına ileri geliyor. Çünkü bizim vücudumuzdaki bütün reaksiyonlar protein denen moleküller tarafından yönetiliyor. Yani böyle küçük, sanki aklı varmışçasına çalışan ufak fabrikalar diyebiliriz proteinler için. Ve mesela görüyorum dediğimiz zaman aslında proteinlerin yaptığı bir işlem sonucunda Allah'ın izniyle ruhumuzdaki yansımasını görüyoruz. Duyuyorum dediğimiz zaman aslında yine proteinlerin bir dizi reaksiyonu sonucu oluşturduğu ve yine ruhumuzda meydana gelen yansımasını görüyoruz. Şimdi Akın Hocam bahsetti, 3.2 milyar harf dedi. Bu bizim bir insanın DNA'sında her hücresinde bulunan genetik kodun tamamı. Bu kodun içerisinde bizim atalarımıza ait bütün bilgiler var. İşte çeşitli insan ırklarına ait, işte Japonlara ait, değil mi? Siyahi insanlara ait, bütün insanlara ait bilgilerin hepsi var. Fakat bu nasıl ortaya çıkıyor? Günümüzde mesela Türkiye'de Türk insanına özgü bir gen var, fenotip var, dış görünüm var. Bu mesela bizim ülkemizde çok yaygın. Şu anda onun için biz bunu görüyoruz. Japonya'da Japon genleri baskın, onları görüyoruz. Amerika'dakiler farklı, ne bileyim Çin'dekiler daha farklı. Şimdi 3.2 milyar harf, biz çok kolay söylüyoruz ama aslında hacim olarak, yani görünüm olarak nasıl bir şey, onu göstermek adına güzel bir video var. Onu göstermek istiyorum. Şimdi şöyle. Evet. Şimdi bu görmüş olduğunuz 3.2 milyar tane harfi A4 kağıdına yazmaya başlasak, 4 harfli alfabeden oluşan, değil mi, DNA alfabesini yazmaya başlasak A4 kağıtlara, A4 kağıtlarının her birini üst üste koyduğumuzda bir kağıdın inceliğini düşünün, tam 97 metre uzunluğuna bir kuleye erişiyoruz. Şimdi bu bizim bütün hücrelerimizde var olan ve bütün insanlığın bilgisini taşıyan mükemmel bir veri saklama sistemi. Bu konu o kadar mükemmel ve harikulade boyutta ki insanların bunu keşfetmesi, DNA'nın yapısını keşfetmesinden sonra DNA'daki harflerin kaç tane olduğu ve dizilimin ortaya çıkması 2000'li yıllara kadar sürdü. Çünkü kompleksliğin boyutu çok büyük. Devam ettiğimizde bakın, bir video daha göstereyim, ufak bir hata oldu. 3.2 milyar tane harften oluşan DNA hücrelerimizde nasıl saklanıyor? Kromozomlarla. Peki kromozomlar nedir? Onu görelim. Bakın, kromozom insanda 46 tane olan ve DNA'nın katlanarak böyle Akın Hocam bahsetti, şerit halinde bulunmuyor DNA'lar. Katlanmış bir vaziyette ve böyle iç içe girmiş çok girift bir halde saklanıyor bütün hücrelerimizde. Bakın onun açılımını nasıl görüyoruz? Bu bir tane kromozom. Bunun içerisinde biraz daha büyüttüğümüzde bakın iç içe geçmiş DNA sarmallarını görüyorsunuz. Biraz daha büyüttüğümüzde helezon şeklinde her biri kendisi yuvarlak olmuş DNA sarmallarını görüyoruz. Daha içine gittiğimizde bu yumak halindeki DNA sarmalını biraz açtığımızda şu renkli olan histon isimli proteinlere sarılmış, mesela ince bir saç telini sardığımızı düşünelim. Sonra onu başkasına saracağız, onu başkasına saracağız. Sonra tekrar kaptıracağız, kaptıracağız, kaptıracağız. Ama o kadar muntazam, hiç zarar görmeden ve açtığımızda tekrar okunup kullanılabilir şekilde katlayacağız ki işte bu kadar mükemmel bir katlama sistemi olsun. Bu da en son karşımıza çıkan DNA. Bahsettiğimiz adenin, guanin, sitozin ve timin harflerinden oluşan 4 harfli 3.2 milyar harften oluşan bütün bilgilerimizi bulunduran DNA sarmalı. Şimdi çok dikkatli bir şekilde düşünmemiz gerekiyor. Çünkü burada daha DNA veri bankasının katlanması bile büyük bir teknoloji. İçindeki bilginin muhteviyatı bizim vücudumuzdaki her şeyi kapsıyor. Şimdi çok dikkatli bir şekilde düşünürsek bu bilgiyi oraya koyan kim? O bilgiyi oraya koyan Allah. O bilginin orada nasıl saklanacağını da o bilginin içerisinde yazıyor. Şimdi hepsi bir bütün içerisinde. Yani bir mesela kutu düşünelim. Kutuyu açtığımızda ortamla ilgili bütün her şey orada anlatılıyor olacak. Kutunun şekli. Mesela öyle proteinler var ki DNA'nın paketine şekil veriyor. Öyle proteinler var ki DNA'nın açılacağı zaman neresinin açılacağını o tespit ediyor. Öyle proteinler var ki DNA'nın ilgili geninden kopyalama yapıyor. Mesela RNA polimeraz. Kopyalama yaptıktan sonra protein üretimi için gerekli olan bir dizi reaksiyon yine proteinler tarafından gerçekleştiriliyor. Ve devam ettiğimizde vücudumuzdaki bütün her şey, ama her şey ta başından beri insanoğlunun DNA'sında var. Yani DNA başlı başına bütün bilgiyi saklayan ve bütün her şeyin şifresinin yazılı olduğu bir veri bankası. Şimdi DNA'nın DNA'dan protein üretimi aslında çok kompleks bir mekanizma. Biz hep bahsediyoruz. DNA'dan işte ilk kopyalanıyor, mRNA oluşuyor. mRNA gidiyor ribozoma ve protein sentezi oluşuyor. Aslında konu çok böyle basit değil ve tek kademeli değil. Daha basit, daha ilk aşamasında DNA'nın kopyalanmasında mRNA dediğimiz, yani DNA'nın ilk kopyasının ortaya çıktığı mRNA molekülü. Bakın şimdi mRNA'nınla ilgili neler var? Burada gördüğümüz bir tane DNA'dan mesela insülinle ilgili gen kopyalanmış olsun. İnsülin proteini üretilecek olsun. İnsülin ki hayati bir proteindir vücudumuzda. Şeker dengesiyle alakalı. Şimdi bu insülinin üretilmesi için DNA'nın bir kromozomumuzda, bizim vücudumuzdaki bir kromozomun belli bir bölgesinde insülin geninin varlığını vücudumuzdaki bu proteinler biliyor bir kere. Bu bilinçle hareket eden proteinler o iplikçiyi kopyalıyor. Bakın kopyalanmış halini görüyoruz burada bir numarada. Bir iplikçik, mesela diyelim ki bu bir kitap, bu bizim DNA'mız. Bakın bu DNA mesela burada işaretlenmiş. Bu kitabın neresinde ne olduğunu, bu kitabı daha önce okuyup daha sonra nerede ne olduğunu bilmek için buraya işaret konmuş. Görüyor musun arkadaşlar? Evet. Mesela bu kitapta böyle işaretler var. Kitabın neresinde ne olduğunun bulunması için. Fakat bizim DNA'mızda böyle bir şey yok. Protein geliyor, DNA'nın ilgili bölümünü açıyor. O bölümden mesela şu sayfayı olduğu gibi alıyor. Bu sayfayı aldı. Burada insülin olduğunu biliyor. Aldı. Bunu aldıktan sonra Evet. Bunu aldıktan sonra bakın o sayfada başka bilgiler de var. Proteinle alakalı olmayan bilgiler de var. Bu da biliniyor proteinler tarafından Allah'ın izniyle. Ve başlıyor mRNA dediğimiz ilk DNA'nın kopyasındaki bu ham bilgi, yani o sayfadaki bilgiden insülinle alakalı olmayan bölümler çıkartılıyor. Şimdi insülinin ne olduğunun bilinmesi, insülin bir molekül, insülini sentez yapan, protein sentezine görev alan proteinler de birer molekül. Kapkaranlık, içi sıvı dolu bir ortamda insülinin gerekli olduğunu biliyor. DNA'da ilgili kromozoma gidiyor. Kitabı alıyor. O kitabın ilgili sayfasının kopyasını çıkarıyor. O sayfayı açıyor. Açtıktan sonra o sayfanın içinden insülinle alakalı olmayan bilgileri teker teker çıkartıyor. Ve karşınızda ne kalıyor? Sadece insüline ait bilgi kalıyor. Fazla bilgilerin tamamı çıkartılıyor çünkü. Sonra bu protein işleme mekanizmaları. Bunu nasıl yaptığını da şu aşağıda şekilde gösteriyoruz. Bakın. Şimdi bu mavi olan kısımlar proteinin, yani insülinin bilgisinin içinde olduğu kısımlar. Bu oradaki çizgi gibi görünen kısım da protein bilgisi ihtiva etmeyen insülin harici bilgiler. Bunu alıyor, spliceosome diye bir protein alıyor, katlıyor iplikçiyi, katladıktan sonra şu şekilde uçlarını birleştiriyor. Bir takım diğer faktör proteinler de oraya geliyor. Tam o anda, tam o esnada. Bu bakın de burada bir şey katlayacağım, keseceğim. Siz de gelin de geliyorlar beraber işbirliği halinde. Daha sonra burada birbirinin uçlarını birleştirip kesiyor. Daha sonra kestikten sonra artık olan kısmı atıp anlamlı kısmı birleştiriyor. Ve karşımızda bizim anlamlı gen içeren saf mRNA'mız kalıyor. Ve gidiyor ribozoma, orada protein sentezi oluyor. Yani... Şimdi olayın başından Akın hocam anlattı. Protein sentezi DNA'dan kopyalanıyor, gidiyor. Orada protein oluşuyor. Proteinin önemini de anlattık. Proteinin daha oluşum mekanizmalarında ilk basamakta ayrıntılar, yani teknoloji ilerledikçe daha çok, daha yüksek ayrıntılar görüyoruz. Burada bütün bu teknolojinin içinde zaten DNA'nın içinde bu da var. Yani DNA'nın nasıl kopyalanacağı, proteinin nasıl sentezleneceği, DNA'nın kendisinin nasıl kesileceği, oradaki bilginin nasıl okunacağı, onu kimlerin yapacağı, o işlemi yapan proteinleri kimlerin kontrol edeceği. Yani tamamı proteinlerden yapılı bir sistemde bir hiyerarşi var. Ve hepsinin de bilgisi DNA'da var. İçinden bir tanesini çektiğimizde bütün düzen bozuluyor. Allah en başından bütün DNA'yı bir kompleks halinde ve mükemmel bir biçimde yaratmış maşallah. Bu bize Allah'ın yaratmasının ne kadar üstün olduğunu, yaratıcının, yani Allah'ın ne kadar yüksek bir bilgiye, sonsuz bilgiye sahip olduğunu ve bu tarz bilginin ancak Allah'ın insandan çok daha üstün bir yaratıcı tarafından yaratılmasıyla oluşabileceğini gözler önüne seriyor inşallah.
İnşallah.
Maşallah.
Evet.
Zaten şimdi Douglas Fitzgerald diye evrimci bir bilim adamı var. Şimdi onun bir sözü var. Canlılığın yeryüzündeki başlangıcı ile ilgili bir sözü var. Şöyle söylüyor. Canlılar dünya üzerinde ya tamamen mükemmel ve eksiksiz bir biçimde ortaya çıkmışlardır, ya da kendilerinden önce var olan bazı canlı türlerinden evrimleşerek meydana gelmişlerdir. Yani iki ihtimal vardır diyor. Ya bir anda eksiksiz, kusursuz bir şekilde bir anda var olmuşlardır diyor. Veyahut da tek hücreden başlayarak yavaş yavaş gelişerek, yani evrimin iddiası gibi olmuştur diyor. Devamında eğer eksiksiz ve mükemmel biçimde ortaya çıkmışlarsa, o halde üstün bir akıl tarafından yaratılmış olmaları gerekir diyor.
Evet.
Şimdi inşallah. Bilim de bize aynen zaten bunu gösterdi. Yani eksiksiz ve kusursuz bir şekilde ortaya çıktıklarını gösterdi. Şimdi biraz önce bahsettiğimiz konulardan zaten hücrenin, proteinin, bütün yani canlılıkla ilgili her şeyin mutlaka yaratılmış olacağını görüyoruz. Yani bir proteinin tek başına tesadüflerle olamayacağını, hücrenin olamayacağını, bir anda olması gerektiğini zaten hocamız sürekli söylüyor. Bir proteinin olması için başka bir proteine ihtiyaç var. Hatta hücreye ihtiyaç var. Yani hücre olmadan protein olmuyor. Protein, hücre de proteinlerden oluşuyor.
Evet.
Yani sistem tamamen kilitlenmiş bir durumda. Tek mantıklı açıklaması var. Yani aklı başında bir insanın yapacağı açıklama. Allah'ın hücreyi bir anda yarattığı ve proteinleri de hücreye ürettirdiği sonucu çıkıyor. Yani normal aklı başında bir insan bunu söyleyebilir. Zaten aslında şimdi Türkiye'deki bazı evrimciler halen daha çok eskilerde yani 1800'lerdeki sözde bilim adamlarının orada o zamanki ilkel bilim düzeyinde söylediklerini iddia etmeye çalışıyorlar bize. Aslında yurt dışındaki bilim adamları hatta Dawkins dahi bir hücrenin tesadüfen doğada kendinden oluşamayacağını anlamış durumda. Hatta onunla ilgili bir konuşması var. Onu gösterelim isterseniz.
Evet.
Yani en sonunda artık Dawkins uzaylılara kadar gidiyor. Neden kim yarattı diye soruyorsun diyor. Nasıl yaratıldılar diye sorduğumda Dawkins'e. Çok yavaş bir süreçte diyor. Nasıl başladığını bilmiyoruz diyor. Ama nasıl bir olay olması gerektiğini iyi biliyoruz diyor. Kendi kendini kopyalayabilen ilk molekülün ortaya çıkmasıyla olmuştur diyor. Bu da tesadüfen olamayacağına göre. Nasıl başladı hakkında hiç bilgimiz yok diyor.
Might turn out to be the answer to some issues in genetics or in evolution.
Ne düşünüyorsunuz? Şöyle gerçekleşmiş olabilir diyor. Evrenin herhangi bir yerinde bir medeniyet Darwin'in teorisine uygun şekilde evrimleşmiş olabilir diyor. Ve dünyamıza gelip bu yaşam tohumlarını atmış olabilir diyor. Yani kısaca şunu söylüyor. İşte canlıları, dünyadaki ilk hücreyi, proteini uzaylılar getirip dünyamıza bırakmış olabilirler diyor. Çünkü kendi kendine tesadüfi süreçlerde çamurun içinde, işte sulu çamurun içerisinde oluşamayacağını net bir şekilde gördüğü için zaten akıl sahibi bir varlık tarafından oluşturulduğunu düşünmeye başlıyor. Fakat Allah'ın varlığını kabul etmeyi bilime ters bir şey olarak gördüğü için bu sefer olayı uzaylılara bağlamaya çalışıyor. Tabii ki yani bu zaten bilimle alakası olmayan bir şey.
Evet.
Yani bilimsel düşünceyi savunan bir insanın kalkıp da işte uzaydaki canlılar hücreyi oluşturmuştur demesi yani çok eski bir pagan dinine ait olabilecek bir açıklama, sadece bu bilimle ilgili bir açıklama değil. Zaten Allah da bir ayette şu şekilde vuruyor inşallah, şeytandan Allah'a sığınırım. O Allah ki yaratandır, en güzel bir biçimde kusursuzca var edendir, şekil ve suret verendir. En güzel isimler O'nundur. Göklerde ve yerde olanların tümü O'nu tesbih etmektedir. O aziz hakimdir buyuruyor Allah. Haş suresi 24. ayette. Biz de zaten yani hem fosil kayıtlarında olsun, hücrenin nasıl oluşabileceği ile ilgili yapılan deneylerde olsun her zaman aynı gerçekle karşılaşıyoruz. Bir anda ve kusursuz yaratılışla karşılaşıyoruz.
Yani başka bir ayet okuyacağım. Allah Nem suresi 13. ayette şöyle buyuruyor. Ayetlerimiz onlara gözler önünde sergilenmiş olarak gelince dediler ki bu apaçık olan bir büyüdür. Vicdanları kabul ettiği halde, yani vicdanlarının kabul ettiğini söylüyor Allah. Yani Richard Dawkins Allah'ın varlığını aslında kabul ediyor vicdanen. Ama zulüm ve büyüklenme dolayısıyla bunları inkar ettiler. Artık sen bozguncuların nasıl bir sona uğradıklarına bir bak. Nasıl bir sona uğruyorlar? Uzayda arıyor kurtuluş. Yani biyoloji biliminde ihtisas yapmış, yıllarını biyolojiye vermiş, profesör olmuş bir insan tutup uzaylılar dünyaya canlı bir molekül bırakmış olabilir diye bir bilimsel açıklama yapabilir mi? Ve bu hale düştüyse eğer bir bilimle uğraşan bir insan diyelim, o zaman konunun çok daha farklı bir boyutta olduğu ortaya çıkar. Ki Allah ayette gözler önünde sergilenmiş olarak diyor. Yani insanlar arasında bir ayrım da tutmuyor. Bütün insanların gözü var. Gözü olan herkesin apaçık göreceği bir şekilde Allah'ın varlığı ortaya çıkıyor inşallah. Çünkü az önce gösterdiğimiz videolardan, birçok yaptığımız videolardan, hocamızın vesilesiyle ve anlattığı birçok konudan insanlar artık Allah'ın varlığını bütün gözlerinin önünde rahatlıkla sergilenmiş bir şekilde idrak edebiliyorlar inşallah.
Bir proteinin oluşması için ikinci bir proteinine ihtiyaç var diyor hocamız, anlatıyor. Gayet basit. Bir protein tek başına kendi kendine tesadüfen meydana gelemez. Bu kadar doğru bir kısa bir mantık ve çok daha kolay anlaşılır olması için örnek veriyorum. Yani bunun çok böyle bilimsel derinlikleri bilmeye de gerek kalmıyor. Mesela bir protein nasıl oluşuyor? Bir protein nedir? Bir araba fabrikasını düşünelim. Bakın resimlerini gösteriyorum şimdi. Bakın lastikler özel ayrı yapılıyor. İşte kaportası ayrı yapılıyor. Farları ayrı. Bunu yapan makineler var, robotlar var. Ustalar var. Ve çok büyük bir alan. Özel dizayn edilmiş araba fabrikasını yapmak için. Belli bir sistemi var. Yani mühendislerin plan dairesinde giden sistematik büyük bir teknolojiyle müthiş bir üretim yapılıyor. Evrimci diyor ki tesadüfen oldu diyor. Yani bir proteindeki sentezlenme bundan çok daha mükemmel bir sistem.
Evet.
Yani arabanın yapımından çok çok daha mükemmel bir sistem. Evrimcinin kısaca dediği bu. Diyor ki bu araba fabrikası kendi kendine, araba kendi kendine oldu diyor. Yani lastik, ufak parçalar da öyle, lastik de kendi kendine oluştu diyor. İşte yıldırım çarptı, su geldi, bir şey oldu diyor, lastik oldu diyor. Başka bir şey daha oldu diyor, motor oldu diyor. Bir şey daha oldu diyor, özel farı oldu diyor, sistemi oldu diyor, aks sistemi. Bunlar hep kendi kendine oluştu. Sonra bunlar da başka bir yıldırım geldi, çarptı, hepsi toplandı, araba oldu diyor. Başka hiçbir bir şey değil, evrimcilerin söyledikleri tamamen bu.
Evet.
Yani o burada üstün bir aklın tecellisini görüyoruz biz araba yapımında. Protein sentezlenmesinde sonsuz bir aklın gücünü görüyoruz, Cenab-ı Allah'ın gücünü görüyoruz.
İnşallah.
Sonra bir de açıklamaya yapmaya çalışıyorlar. Nasıl olur diyorsun? Mutasyonla olur diyor. Mutasyon ne diyorsun? Mutasyonun gerçek şeyi genetik şifredeki ya bir eksilme ya bir değişme. Yani mevcut doğru düzgün olan bir şeyi ya azaltma, bozma ya dengesini bozma. Yani artı bir şey yok, tamamen eksi. Bozulmaya gidiyor. Mutasyon demek değişim. Genetik şifredeki bir değişim. Mesela işte bir şey oluyor diyelim. Santralden mesela Çernobil faciası oldu. Oradan geldi, insanlara zarar oldu. Genetik de mutasyon, işte mutasyon o. Genetik şifrede bir değişiklik oldu. Daha iyi insanlar, daha sağlıklı insanlar mı oldu Çernobil faciasından sonra?
Evet.
Değil, bilakis kanser hastası olan, başka hastalıklara tutulan, yani bozulan, daha kötüleşen bir şey ortaya çıktı. Bir bilim adamı benzetiyor zaten mutasyonu. Diyor ki bir araba motoruna kurşunla ateş etmek daha iyi bir model oluşturabilir mi diyor yani. Daha mükemmel bir araba, son model bir araba düşünüyorsunuz. Kurşunla şey yapıyorsunuz, ateş ediyorsunuz, daha mükemmel bir araba oluyor. İşte mutasyon o. Mutasyonun etkileri %100 zararlı. Mutasyonla ne olur? Hocamız dün bahsetti. Mesela fosillerde örneklerini, bunların örneklerini görmemiz lazım. Mesela bakın, gözleri farklı yerde, kafataslarının farklı yerlerinde olan kafatasları bulmamız lazım. Yani uzun sürede evrim oluyor ve mutasyonla oluyor diyorlar. Ara geçiş formları itibariyle aradan geçerken böyle mutasyonlarla düzgün olmayan, asimetrik ve böyle bozuk yapıda canlılara rastlıyor olmamız lazım. Bakın böyle organlara rastlıyor olmamız lazım. Çarpık, eksik, fazla, koldan çıkmış mesela, fazla parmak çıkmış gibi canlı ve organlara rastlıyor olmamız lazım.
Evet.
Hiçbir tane rastlamıyoruz. 350 milyon tane fosil var. Bütün yeryüzünün katmanlarına ulaşılmış. Çıkan bütün fosiller hepsi tam mükemmel bir canlı. Ve günümüzde de aynı örnekleri yaşıyor. Yani 350 milyon tane yaratılışın delili fosil var.
Evet.
İnşallah.
Berk hocam, ya senin dediğin gibi aynen mesela şu anda mutasyona uğrayan canlılara baktığımızda aynen biraz önce anlattığın gibi işte 5 bacaklı kurbağa var. Yine 5-6 bacaklı bir ceylan var. 2 kafalı bir domuz var. Yani mutasyon bunu yapıyor. Mutasyon yeni bir organ eklemiyor, yeni bir bilgi eklemiyor. Sadece canlıyı ölüm sürecine sokan bir hale getiriyor. Burada hiç canlıya faydalı bir yapı var mı mutasyonlarla? Tamamen canlının hayatını zora sokan, hiçbir şekilde bir faydası olmayan.
Çoğu ölümcül
şey
zaten.
Evet. Yani çoğu zaten ölümcül dediği gibi. Ve de evrimciler kalkıp bu mutasyonların canlıları mükemmel, kusursuz haline getirdiğini iddia edebiliyorlar. Bir de yani şunu vurgulamak çok önemli. Yani biz izleyenler de bu konuyu gerçekten de bildiklerinde evrimin imkansızlığını çok iyi anlarlar. DNA birbiriyle iç içe geçmiş bir yapı. Yani bulmaca gibi. Mesela hani bazı bulmacalar var. İşte yukarıdan aşağı, sağdan sola, çapraz. Yani 4-5 parçalı bulmacalar oluyor mesela. Oradan tek bir harfi çıkardığınızda 4-5 kelimenin birden manası gidiyor. Tamamen 4-5 kelimenin yapısı bozuluyor. Pleyotropik etki dönüyor buna DNA'da.
Evet.
Ve de DNA içerisinde de mesela tek bir harfi bir şey isabet ettiği zaman Mesela üreme sistemi zarar görüyor, görme sistemi zarar görüyor, beynin bir bölümünün fonksiyonları gidiyor veyahut da başka pek çok sisteme zarar gelebiliyor. Tek bir harfin yer değiştirmesiyle. Yani mutasyon kalkıp da ben öyle bir değişiklik yapacağım ki ondan sonra hem beyne faydalı olacak hem işte kolların işte kas sistemine faydası olacak. Ondan sonra işte duyma sistemini daha da geliştirecek. Tek bir harfle ben onu değiştirip yapacağım gibi bir şey mümkün değil. Ki zaten şu ana kadar mutasyonla ilgili herhangi bir fayda gözlemlenmemiş. Bunu evrimci bilim adamları da söylüyor.
Evet.
Mesela Pierre Paul Grasset diye isimli evrimci şahıs var. Şöyle diyor, mutasyonla ilgili ne kadar çok sayıda olurlarsa olsunlar mutasyon herhangi bir evrim meydana getirmez diyor. Yani sayısı da önemli değil. Hani evrimciler diyor ya işte milyar sene vaktimiz var diyor işte o sırada çok şey olur diyorlar. O evrimci o kanaatte değil zaten bilimsel olarak da mümkün değil. Gordon Tyler isimli yine bir evrimci genetikçi şöyle söylüyor. Bu çok çarpıcı ama bir o kadar da gözden kaçırılan bir gerçektir. Gerçekten çok çarpıcı yani bu şahsın söylediği gibi. Çünkü mutasyon faydalı olmazsa evrim bitiyor. Yani evrimin daha başında bittiği bir konu. Mutasyonun bir faydasının olmaması.
Evet.
Şöyle diyor. 60 yıldır dünyanın dört bir yanındaki genetikçiler evrimi kanıtlamak için meyve sinekleri yetiştiriyorlar diyor. Ama hala bir türün hatta tek bir enzimin bile ortaya çıkışını gözlemlemiş değiller diyor. Yani meyve sineklerine mutasyona uğratıyorlar sürekli. Ve baktıkları zaman yani yeni bir türü bırakın tek bir enzimin bile oluşunu gözlemlememişler. Bu böyle bir mutasyon denen bir yapı tek bir hücreden başlayıp milyonlarca canlı türünü hepsinde simetri var, hepsinde bir uyum var. Renk olarak baktığımızda olsun işte organlarının yapısıyla sinir sistemi var vücudunda ve her yerine dağılmış canlı sinir sistemiyle yaşayabiliyor. Mesela kalbi var tüm vücuduna kan pompalıyor. Yani muhteşem insan aklını aşan bir sanatla karşı karşıyayız.
Evet.
Ve diyorlar ki daha tek bir enzim bile üretemeyen mutasyon bunların hepsini yapmıştır diyorlar. O zaman biz burada bilimden bahsedemiyoruz. Burada binlerce sene öncesine ait bir pagan dini.
Pagan dini, evet.
Hani kendileri istiyorlarsa inanabilirler ama bunu bilime karıştırmasınlar. Bilim bize Allah'ın net varlığını gösteriyor. Allah'ın kesin olan varlığını gösteriyor.
Evet, evin net ortada bir pagan dini. Bilimsel teorinin yanına bile yaklaşamaz. Az önce şimdi Altı Hocam gösterdi. Orada araba resimler var, fabrikalar var, orada çalışan insanlar var. Şimdi bir araba üretildiği zaman mesela son model ve yüksek teknolojili mesela bir araba üretildiği zaman insanlar hayranlıkla bakıp onu takdir ediyorlar yapan araba. Çok güzel bir araba diyor. Mesela Mercedes'in yeni bir modeli çıktığında çok güzel bak Alman arabası çok iyi araba yapılmış edilmiş herkes takdir ediyor. Fakat bunu proteinle kıyasladığımızda arada çok büyük bir uçurum var. O da şu. İnsanlar bu arabayı yapıyorlar. Bunu üretiyorlar, icat ediyorlar ve fabrikadan çıkartıyorlar. Bunu yapıyorlar. Fakat insanoğlu proteini yapamıyor. Yani proteinin teknolojisi o kadar ileri ki insanoğlu bunu hiçbir şekilde üretemiyor. Hatta bak yani o kadar ileri ki az önce gösterdiğim şu mRNA'daki teknoloji yani şu katlanma olayını bakın tekrar şimdi göstereceğim. Şu katlanma olayını 1977 yılında sırf bulan bilim adamı yani olan bir olayı gözlemleyen ve nasıl olduğunu şematize eden sadece gören ve şematize eden insan bütün dünyada 1993 yılında Nobel Fizyoloji ve Tıp ödülüne layık görülmüş. Şimdi bak arabayı üretiyor diyor ki bu araba kendi kendine olmaz diyor şaka mı yapıyorsun diyor bak o kadar para yok kaç kişi çalışıyor. Bu lafı söylemek bile çok ayıp diyor yani ağzımıza almak bunu çok ayıp diyor.
Deli gözüyle bakarlar diyor şey.
Evet. Deli misin sen derler yani akıl sonu derler. Ama bu proteinin bırakın üretmeyi içindeki sadece mekanizmalardan bir tanesini gören adam müthiş bir ödülle alkışlanıyor yıllardır. Aradaki teknolojik fark ucu bucağı yok. Müthiş yani yani Samanyolu galaksi kadar arada büyük bir fark var teknolojik anlamda. Şimdi insanoğlu normalde derin düşünse, akıllı bir şekilde baksa, olaylara yani akıllı şekilde sadece baksa, olgun bir şekilde Allah'ın yarattığını net görür. Bu çok çok açık bir şekilde ortada. Evrim zaten bilimsel bir iddia değil. Tamamen Allah'a inanmayıp rastgeleliğe, mutasyona veya tesadüflere inanmanın bir dini. bir bilimin ortaya çıkarttığı bir gerçek değil. Bunun mesela bakın son bir örneğini gösterelim. Tabii bu pagan dini mensuplarının çok önemli bir özelliği var. Müthiş senaryo yazıyorlar. Bir şeyi varmış gibi göstermek için ellerinden gelen ne ardına koymuyorlar ve mantığına hep dışına çıkıyorlar. Mesela dün hocamız bahsetmişti yayında. Sibirya Altay Dağları'nda bulunan bir yeni fosil var. 30 bin yaşında, 30 bin yıl yaşında. Bir tane parmak fosili, bir tane de diş fosili. Şimdi diş fosili başka bir insana ait, parmak fosili de başka bir insana ait. Buna diyorlar ki evrimciler, bak bu iki diyor fosil aslında bir canlıya ait ve diyor bu diyor nerede bulundu ama Sibirya'da Altay Dağları'nda yani kuzeyde. Şimdi kuzeyde olması işlerine gelmiyor. Çünkü onların teorisine, onların senaryosuna göre diyeyim. Onların senaryosuna göre Afrika'dan çıkması gerekiyor işte sözde insanın ataları. Ama bunun kuzeyde çıkmış olması işlerine gelmediği için diyorlar ki güneydeki bu sözde insansız ataların o diyor kuzeni diyor. Tamam mı? Kendisi değil ama kuzeni diyor. Ve bu fosili de sözde ara geçiş fosili gibi göstermeye çalışıyor. Halbuki bak sonra ortaya çıkıyor. Diş fosili başkasına ait. Homo erectus'a ait diyorlar. Diş fosili ki bu bir insan ırkı. Nasıl günümüzde Japonlar var, değil mi? Afrikalı insanlar var. Birisine ait. Parmakta başka birisine ait. Ve baktığınızda günümüzdeki insanla tıpatıp aynı. Yani senaryo yazmakta üstüne yok ama bilimin cevabı çok hızlı geliyor günümüzde. Bu da hocamızın vesilesiyle oluyor. Başka. 1980 yılından bu tarafa evrimci iddiaların daha birçoğu ortaya çıkmadan cevabı ortaya çıkmış oluyor. Allah'ın izniyle.
İnşallah. Evet yani şimdi Türkiye'de %95 oranında Allah'a inanma oranı var. Maşallah. Allah'a çok şükür. Maşallah. Dünyada birinciyiz.
Maşallah.
Yani şerefli. Ama 1970'lerde, 70'lerin sonlarında, 80'lerin başlarında bu böyle değildi. %50-50 idi. Belki de Darwinizme inanma oranı daha fazlaydı. Şimdi Amerika'da yapılan bilimsel araştırmaların sonuçlarına göre söylüyorum ben bu rakamı. Yani daha sonra TESEV de onu geliştirdi. Sonra Amerika geliyor. Türkiye şu anda %95 ile Allah'a inanmanız. Bu şimdi kendi kendine olmadı. Hakikaten Onur Hocam'ın dediği gibi hocamızın 1980 yılların başından beri yaptığı çalışmalar sonucunda Allah'a çok şükür bilimsel çalışmalar sonucunda evrim teorisine bilimsel olarak çökertildi. Yani binlerce değil mi? Vakıflarımız binlerce konferans yaptı arkadaşlarımız yurt dışında 3000'in üzerinde konferans. 300'ün üzerinde kitap var Allah'ın izniyle hocamızın. Yani ve fosiller delilleri getirdi. Dünyada ilk defa hocamız bu yaratılışın evet. delili olarak fosilleri kullandı. Ve işte protein sentezlenmesinden kainattaki galaksilere kadar uzanan bir Kur'an mucizeleri ve bilimsel gerçeklerle evrimin olamayacağını ve yaratılışın delillerini ortaya koydu. O vesileyle Allah'ın izniyle şu anda bu oran bu hale geldi. Allah'a iman oranı. Allah'a çok şükür. Şimdi dünyanın her yerinden de mesela internette 470'in üzerinde internet sitesi var hocamızın eserlerinin ile yapılmış internet sitesi. Dünyanın neresinden bir tuşa basılsa oraya giriliyor ve oradaki bilgiler okunuyor. 300'ün üzerindeki kitap yaklaşık 70 dili tercüme edilmiş durumda. Dünyanın her yerinden onları takip etme imkanı var. Allah'ın izniyle Allah interneti de bu devirde hizmete kılmış. Evet, şimdi Hindistan'da veya dünyanın öbür ucundan bir tuşa bastığında mesela hocamızın eserleriyle karşılaşıyor ve onları okudukça hakikaten dünyada İslam yükseliyor. Türkiye'de yükseldiği gibi inanç yükseliyor. Öyle bir devirdeyiz. Yani Allah'ın izniyle ahir zamandayız, son zamandayız. Bizim peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem zaten ahir zaman peygamberi. Kıyamete yakın bir dönemdeyiz. Kıyametin alametlerini bildirmiş Peygamber Efendimiz Allah'ın kendisine vahiyle. Hazreti Mehdi'nin çıkışı, Hazreti İsa'nın nuzulü bu alametlerden. Ve tam o devirdeyiz. Onların da alametleri oluştu. Çok açık bir şekilde. Ve insanların şimdi ateist felsefelerden, Allah'ın varlığını inkar eden felsefelerden kurtulduğunu ve Allah'a imanına kavuştuğunu görüyoruz. Yani aklı ve kalbi tatmin edecek şekilde. Yani taklidi değil. Yani başkası inanıyor işte yüzeysel değil. Bakıyor, bilimsel delilleri görüyor. Ya aklen ve kalben tamamen tatmin oluyor. Yani aksi bir şey mümkün değil diyor. Sağlam, tahkiki, köklü bir iman, inanç. Öyle bir devirdeyiz. Hocamız buna vesile oldu, Allah razı olsun. Ve bu artık böyle dalga dalga gidiyor. Bununla ilgili ayeti kerime var bakın. Fetih Nasr suresi. Şeytanları Allah'a sığınırım. Allah'ın yardımı ve fetih geldiği zaman ve insanların Allah'ın dinine dalga dalga girdiklerini gördüğünde hemen Rabbini hamd ile tesbih et. Ve ondan mağfiret dile. Çünkü o tövbeleri çok kabul edendir. Bakın insanların dalga dalga Allah'ın dinini gördüğün vakit diyor. Bu İslam'ın dünya hakimiyetine bir işaret. Yani hem Resulullah döneminde sallallahu aleyhi ve sellem bir ayet, hem de bakın Ebced'i de 2016.
Maşallah.
O da çok mandar yani. Bütün böyle hakimiyetle ilgili ayetlerin Ebced'lerinin tam o yıllara tevafuk etmesi Allah'ın bize bir işareti aynı zamanda.
İnşallah.
İçerik olarak, mana olarak da öyle. Yani insanların diyor yani, dünyadaki insanların dalga dalga Allah'ın dinine gördüğünde, yani İslam olduğunu gördüğünde inşallah. Hazreti İsa'nın nuzuluyla de Hristiyan dünyasının da İslamlaşmasıyla bu tam tahakkuk etmiş olacak. Şimdi de imani çalışmalarla, bilimsel çalışmalarla bu böyle şu anda dalga dalga gidiyor, görüyoruz. Ve Kur'an'da Mehdi yok diyenler, Kur'an ayetlerinin hakimiyetle ilgili işaret eden ayetlerin çoğunun Hazreti Mehdi için nuzul ettiğini, hatta nuzul yani iniş sebebinin Hazreti Mehdi olduğuna dair Peygamber Efendimiz'in torunlarının, İmamı Bakır'ın, İmamı Cafer-i Sadık'ın nakilleri var bize. Bakın Haç suresi 41. ayette şöyle buyuruyor Cenab-ı Allah. Onlar ki yeryüzünde kendilerini yerleştirir, iktidar sahibi kılarsak, dost doğru namazı kılarlar, zekatı verirler, marufa emrederler, münkerden sakındırırlar. Bütün işlerin sonu Allah'a aittir. Bakın yeryüzünde kendilerini yerleştirir. Yani dünyaya yerleşik kılıyor Allah. Ve iktidar sahibi kılarsak diyorlar. Yani güç ve iktidar sahibi, hakimiyet, İslam'ın dünya hakimiyeti. Bakın Ebu Carut'tan şöyle geliyor İmam Bakır Hazretleri. Bu ayet Hazreti Mehdi ve ashabı hakkında nazil olmuştur. Yani işaret eder dememiş Peygamber Efendimiz'in torunu Muhammed Bakır radıyallahu anh, nazil olmuştur diyor. Yani nuzul sebebi, iniş sebebi Hazreti Mehdi'ye bakıyor. Yeryüzünde kendilerini yerleştirir. Yeryüzü dünya demek. Bütün dünya. Daha evvel Zülkarneyn ve Hazreti Süleyman bütün dünyaya Müslüman olarak hakim olmuşlar. Şimdi Allah'ın izniyle Hazreti Mehdi, Peygamber Efendimiz'in torunu, evladı olarak, seyit olarak Hazreti Mehdi ve ashabı hakkında nazil olmuştur. Allah onları doğudan batıya kadar bütün dünyaya sahip kılacak. İslam'ı onlarla yüceltecek. Zulümden ve bidattan eser kalmayacak. Bakın Hazreti Mehdi vesilesiyle İslam yücelecek ve adalet gelecek. Zulüm sona erecek ve bidattan, hurafelerden de hiç eser kalmayacak diyor.
İnşallah. Başka bir ayet daha var. Ayet okuyorum inşallah. Şeytanın rahatsızlığı. Allah yazmıştır. Andolsun ben galip geleceğim ve elçilerimle. Gerçekten Allah en büyük kuvvet sahibidir, güçlü ve üstün olandır buyuruyor Allah. Mücadele suresi 21. ayette. Allah ben galip geleceğim ve elçilerim de buyuruyor. Yani Allah'ın izniyle bu ayette aynı zamanda gelecek Hazreti Mehdi ve Hazreti İsa'ya bakıyor. Allah en doğrusunu bilir. Ve Allah onları mutlaka galip geleceğini bildiriyor. Yani her konuda inşallah Hazreti Mehdi de Hazreti İsa da galip gelecek ve tüm dünyaya hakim olacaklar inşallah.
İnşallah.
Fosil gösterelim mi? Bende fotoğrafları var.
Olur.
Bu hangisi?
Ringa balığı.
Tamam.
İşte biz her gün hocamız böyle fosillerin kendilerini orijinal 125 milyon yıllık kurt ringa balığı. Bakın günümüzde aynı canlı örneği yaşıyor.
Ki balıkların kılçığı içindeki kemik sayısı çok çok fazladır.
Evet.
Dışındaki pullar da mesela bir hidrodinamiğe uygun bir şekilde oluşmuş. Ve günümüzde 125 milyon yıllık hiçbir fark yok. Aynısı, hiçbir değişiklik yok.
Başka gösterelim. Bakın akrep 95 milyon yıllık. Herkesin gördüğü, bildiği akrep. 95 milyon yıllık. En ufak değişiklik olmamış. Bakın evrimciler diyor ki değişti diyor bunlar uzun milyonlarca yıl içinde. Hiçbir değişiklik olmamış. Demek ki evrim olmamış.
Bir anda kusursuz bir şekilde.
Tabii.
Zaten var olmuş.
Bakın bu bir köpek balığı dişi. 5 milyon yıllık. Şu an canlısını görüyorsunuz ekranda. Bakın. 5 milyon yıllık köpek balığı dişi.
Milyon yıl.
İşte yaratılışın delilleri. Böyle 350 milyon tane
net fosil var.
Evet.
Bu fosiller Allah'ın bizim konunun programın başına bahsetmiş olduğumuz DNA ve protein sentez mekanizmasının nasıl mükemmel olduğunu gösteriyor. Çünkü bir canlının değişmemesi için o bilginin ve protein sentezinin de değişmemesi gerekir ki canlının yani vücut yapısının değişmemesi lazım. Evet. Dolayısıyla 125 milyon yıl, 300 milyon, 500 milyon, 3,5 milyar yıldır en eski fosiller var. Değişmemesi net Allah'ın mükemmel yaratılışının bize bir delilidir.
İnşallah başka fosil görüntülerimiz de var, onları da gösterelim. ...82 milyon yıllık aslan kafatası. Ne diş yapısı değişmiş, ne kafa yapısı, ne göz çukuru sayısı, burun çukurunun yeri aynı, hiçbir şekilde değişmemiş. Yani normalde evrime göre bunların hepsini yer değiştirmiş olması gerekirdi. Yani tabii, işte bir tane göz çukurunun olması gerekirdi. Mesela 58 milyon yıllık at kestanesi yaprağı. Kendine has bir şekli var. Şu anda hiçbir farkı yok. Aynı şekliyle duruyor.
Zaten evrimciler bitkilerin evrimiyle alakalı doğru bir şey söylemiyorlar yani. Dün hocamız söylemişti.
95 milyon yıllık boynuzlu köpek balığı mesela. Bayağı detaylı bir şekilde görüyoruz yani burada yapısını. Bu da şu anki hali, hiçbir fark yok. Yani 95 milyon yılda normalde bambaşka bir hale gelmesi gerekirdi. Evrim olsaydı eğer. 25 milyon yıllık takla böceği. Bu da amber içerisinde korunmuş, 3 boyutlu haliyle korunmuş. Evrimciler bazen yumuşak yapıları kendi kafalarına göre uydurabiliyorlar. Burada öyle bir imkan da yok. Tamamen aynı. Kanat şekli, kafa yapısı şekli. Yine 50 milyon yıllık kurbağa. Şu anki kurbağayla hiçbir farkı yok. ...37-23 milyon yıllık ışıldak balığı. Çok da kendine has bir şekli var, karakteristik. Hiçbir fark yok yani. Tamamen o şeklin aynısı şu anda balıkta gözüküyor zaten. 44 milyon yıllık fasulye. Herkesin bildiği bir bitki. Şu anki hali arasında hiçbir fark yok. Yine 25 milyon yıllık bostan sineği. Günümüzdekiyle aynı, hiçbir fark yok. 500 milyon yıllık deniz anası fosili. Yine günümüzdekiyle aynı. Hiçbir farkı yok. Milyonlarca yılda hiçbir değişikliğe uğramamış. ...65 milyon yıllık zürafa fosili var yine. Çene yapısı, kafa yapısı, tüm kemik yapısı tamamen aynı yani. Hiçbir değişikliğe uğramamış. Şu anda da zaten görüyoruz. Zaten aslında biz fosilleri gösteriyoruz, hani bu en bilmeyen bir insanın dahi anlayabileceği bir şekilde olmuş oluyor fosillerin gösterilmesi, yani evrimin olmadığı. Hocamız özellikle Yaratılış Atlası kitabından sonra, yani konuyla ilgili hiçbir bilgisi olmayan bir insan, hatta okuma yazması dahi bile olmasa bir insan evrimin olmadığını çok net anlayabiliyor. Çünkü bakıyor, evrim ne diyor? Canlılar belli bir süre içerisinde oluşmuştur ve çok kısa bir süre dahi geçse mutlaka canlılar değişikliğe uğrar diyor. Yani milyon senede mesela bir canlı mutlaka değişir diyor. Evrimin iddiası budur. Mesela 500 milyon yılda zaten değişir. 1 milyar yılda zaten değişir. Evrimin iddiası budur. Evrim iddiası buysa ve biz canlılara baktığımızda mesela 500 milyon yıl önceki bir canlıyla o canlının şu anki hali arasında hiçbir fark yoksa ve biz bunu net bir şekilde resimlerde görebiliyorsak zaten evrim bitmiştir. Yani bu çok detaylı bir konu değil evrimin olmadığının anlaşılması. Ama bu konuyu bilen bir insanın da evrimciler de çok iyi biliyorlar aslında bunu. Sadece dile getirmiyorlar. Ara geçiş formu olamayacağını anlamamız için bizim DNA'ya bakmamız yeterli aslında. Yani DNA'nın yapısını bilen bir insan ara geçiş formu olamayacağını zaten net bir şekilde biliyor. Yani DNA bir değişikliğe uğrayıp da bir ara canlı olamıyor. Kesinlikle o canlı nasılsa aynen o şekilde olması gerekiyor.
Evet.
Evet.
Bir ara mı vereceğiz?
Ara veriyoruz sanırım.
Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Buyurun
hocam. Bir tane video var şimdi bir kurbağa ile ilgili. Onunla başlayabiliriz isterseniz. Şimdi kurbağa çok enteresan bir özelliği var. Bu da dediği gibi
donacak diyor.
Donacak diyor, evet. Soğuklar başlayınca
bir durdurabilir miyiz?
Tabii ki.
Şimdi programı proteinlerle başladık. Proteinler evet. Aslında çok hassas moleküller. Belli bir sıcaklık aralığında olması gerekiyor ki ortam protein çalışmaya devam edebilsin. Şimdi aşırı soğuk veya aşırı sıcak proteinin birkaç basamakta olan yapısını bozuyor ve geri de dönüşemediği zaman protein işlevsiz kalıyor. Dolayısıyla soğuk ve aşırı sıcaklar canlıların çoğu için ölümcüldür. Mesela insanlar 42 derece geçtiği zaman vücut sıcaklığı ölür. Yani vücut sıcaklığın 42 derecede olması çok ölümcül, hayati bir kritik nokta. Şimdi bu canlı da donuyor olması harikulade, yani çok önemli bir mucize. O gözle evet. İzlerse seyircilerimiz.
Evet, inşallah. Evet. Şimdi vücudun orta bölgesinde bir su birikintisi oluyor ve bu buza dönüşüyor. Buradaki şahıs da bunu hala aşamıyorum diyor. Yani bu çok değişik bir durum diyor. Solunum ve böbrek fonksiyonları duruyor. Kalp atışı yok. Ve bu ne kadar bir süre olarak devam edecek diye sorulduğunda haftalarca. Yani haftalarca normal canlı bir kurbağa buz şeklinde, aynı şurada görüldüğü gibi kıpırdamadan duruyor ve hiçbir fonksiyonu yok. Canlı olarak nitelendirilebilecek bir durumu yok.
Evet.
Ama ölmüyor.
Ölmüyor. Ve de hani bunun soğuklarla da bir alakası yok. Yani böyle bir sistemin olması gerekiyor bu kurbağanın vücudunda. Hani işte üşüyünce böyle oldu gibi bir şey değil. Çok detaylı DNA'sında yazılı evet. Bir sistem bu.
Evet.
Şimdi burada da mesela havalar ısınmaya başlayınca kurbağa çözülmeye başlıyor. Fakat yine çözülmesinin de ısılarla bir alakası yok. Çünkü yani ısıyla alakası olsa dışta derisinden çözülmeye başlaması gerekirdi. Halbuki kalbi ve beyni çözülüyor ilk başta.
İçten çözülmeye
başlıyor. Normalde ısıyla alakası olsa dıştan çözülürdü. Ve kalbi çözülüp beyni çözülünce tabii kan pompalamaya başlıyor kalbi ve vücudunun diğer taraflarına da kan gidip oranın da ısıları normal hale geliyor. 10 saatlik bir süre içerisinde kurbağa tekrar hayata geri dönüyor. Bilmiyoruz diyor nedeni. Ne çözemedik halinde. Neyin tetiklediğini bilmiyoruz diyor.
Yani bulan kişideki etkiden bilmiyor evet. Nasıl bir şey oldu.
Gerçekten çok şaşırmışlar. Evet, burada da o konuyu anlatıyor. Şimdi burada gerçekten çok enteresan bir durum var. Çünkü evrimcilere göre işte canlılar İşte olan olaylar sürecinde özellikler kazanır, DNA'sına bilgi eklenir, mutasyon olur, bir şey olur gibi. açıklamaları var. Halbuki burada öyle bir sistem yok. Burada kurbağa tamamen şuurunun, aklının, tüm hayati fonksiyonlarının yok olduğu bir anı yaşıyor. Ve o anda artık bir canlılık, bir şuur yok, bilinç yok. Mutasyon yok, doğal seleksiyon yok, hiçbir şey yok. Öyle bir anın varlığını onun önceden biliyor olması gerekiyor. Yani bunlar olduktan sonra onun tekrar çözülebileceğini biliyor olması gerekiyor. Ve bu sistemin detaylarıyla DNA'sına yazıyor olması gerekiyor. Yani biz şu bahsettiğimiz konuları insanlar bir araya gelip laboratuvarda çok küçük bir kısmını daha iyi yapamıyor. Yani onun yanına daha iyi yaklaşamıyorlar. Bu kurbağa ki nasıl yapsın bunu? Belli ki onu bu şekilde yaratan, canlı halini de yaratan, donmuş halini de yaratan ve o donmanın sonrasında çözülmesini de yaratan Allah. Biz evet. Buradan bunu anlıyoruz sadece. Yoksa işte tesadüfi süreçler içerisinde böyle bir şey oluştu, ondan sonra da işte bu kurbağa böyle bir sistem kazandı dememiz akıl dışı bir iddia olur.
Evet.
İnşallah.
Yani bütün sistem tam ve mükemmel haliyle çok karışık bir sistem. O haliyle ancak var olduğu anda kurbağa yaşama devam ediyor. Evet. Yoksa kurbağa ölüyor. Öldüğü zaman nesli tükeniyor. Konu da burada bitiyor. Yani buna evrimcilerin getirebileceği hiçbir açıklama yok.
Evet,
ama makul, mantıklı bir insan olursa, ki bu da çok rahat bir şey yani ve güzel bir şey. Allah yarattı inşallah. Bu kadar. Allah ne güzel yaratmış. Elhamdülillah.
Evet.
Bu son derece hem basit, hem mantıklı, hem de bilimsel bir şey sonuçta.
Kolay inşallah.
Evet, bunu inkar etmek zor. Bunu da yıllardır yapmaya çalışıyorlar. Ve şu anda da evrimcilerin foyaları da diyelim ortaya çıkıyor.
Evet.
Hocamızın vesilesiyle.
Yine buna benzer bir olay daha var. Hani evrimciler işte vücut mekanizmasında beyni, şuuru var veyahut da vücudu içerisinde kendisi bunu kontrol edebiliyor gibi açıklamalar getiriyorlar. Şimdi bir yumurtanın, yani normal işte evimizde, buzdolabımızda olan bir yumurtanın nasıl civciv haline geldiğini göreceğiz şimdi. Normal bildiğimiz bir yumurta. Bu yumurta zaman içerisinde değişiklikleri oluyor. Mesela bunun tavukla hiçbir bağlantısı yok. Bunun kendinden de haberi yok. Bu protein veya yağının. Fakat belli bir süreden sonra bu yumurta şekil değiştiriyor ve canlı bulunduğu bir vücut da olmamasına rağmen bir canlıya dönüşüyor. Bakın burada. Şimdi bunun da hiçbir evrim mekanizmasıyla açıklanamaz. Yani zaten hiçbir konu açıklanamıyor. Bu da hiçbir şekilde açıklanabilecek bir şey değil. Çünkü tavuğun o bıraktığı yumurtanın içerisinde ne olacağını biliyor olması lazım. Bilse bile zaten ona müdahale edemez. DNA'sına da zaten böyle bir şey ekleyemez.
Evet.
Bakıyoruz burada o yumurta bir civcive dönüşüyor.
Maşallah. Ya burada biz bir canlının oluşunu görüyoruz. Şimdi vücudumuzdaki moleküller, proteinler de böyle. Yani aynı bunun gibi şuursuz ama sonuçta bir amaca yönelik ve mükemmel bir hizmet sergiliyorlar. Dolayısıyla burada Allah'ın, yani bir bilincin şuursuz varlıkları yönettiği çok açık. Yani bir tane tavuğun, bir civcivin şuursuz bir molekülden oluşan hücreler daha sonra katlanarak büyüyor. Bir daha bölünüyor, daha bölünüyor ve her geçen saniyede karşımıza bir yapı çıkıyor, anlamlı bir yapı çıkıyor. İşte kanatları oluşuyor, sindirim sistemi oluşuyor, sinir sistemi oluşuyor, beyni oluşuyor ve bunların her birisi belli bir kademede, belli bir aşamada ve belli bir zamanda gerçekleşiyor. Başından sonuna kadar hiçbir pürüz ve hiçbir yanlışlık yok. Ama şu çok önemli, daha canlı diyebileceğimiz bir canlı değilken, başından tek hücreliyken sonuna kadar mükemmel bir şuur sergiliyor bize. Ama baktığımızda şuursuz bir canlı. Yani normalde akledebilen, düşünebilen bir şey, yani imal edebilen bir şey değil. Ama sonunda baktığımızda mükemmel bir yapı ortaya çıkıyor. İnsanlar mesela çok gelişmiş teknolojik bir cihaz gördüğünde, bir araba gördüğünde, bir uçak gördüğünde, bir Boeing 737 uçağını gördüğünde, içine binip yolculuk ettiğinde o aracı icat eden bir mühendis olduğunu ve onun her zaman kontrol edildiğini, onu süren insan, kullanan insanın da bir eğitimden geçtiğini, bunların hiçbirisinin kendi kendine olmadığını, bir mantık süreci içerisinde olduğunu ve bunun sayesinde yol aldığını, değil mi, düşünür. Mantıken bunu böyle bilir. Boeing der mesela, bir firma, ne yapıyorlar? Uçak yapıyor. Nasıl yapıyorlar? Zaman içinde kendi kendine oldu demez. Der ki oradaki onlarca mühendisin yıllar boyunca süren çalışmaları, harcanan milyarlarca dolar para ve her sene daha iyisi ve daha yenisi ortaya çıkıyor. Ve karşımızda bizim bir uçak çıkıyor. Yıllardır insanlar onunla yolculuk yapıyor. Yani teknolojiyi insanlar oluştururken böyle bir süreçten geçiyor. Böyle mantık süreci, mantık işleyişi var. Zaten birçok evrimci diyor ki kainattaki bu oranların insanın anlayabileceği şekilde, yani mesela yer çekimi kanununun bir ivmesi var, değil mi? Bunun belli bir rakamsal değeri var. Veya birçok yaratılan canlıda altın oran var. Veya uzaylar ve uzayda gezegenler arasında bir kütle çekim kanunu var. Yer çekimi kanunu, işte birçok geometrik, matematiksel ve kimyasal kanunu sıraya dizdiğimizde bilimsel formüller ortaya çıkıyor. Ve bunların hepsi de son derece mantıklı. Yani insan baktığında anlıyor, mantığını anlıyor. Ona göre işlem yapıyor ve teknolojiyi bu şekilde ilerleme kaydedebiliyor. Ama evrimciler şuna cevap veremiyor. Neden kainatta örneğin yer çekimi bu kadar sayısal ve bizim anlayabileceğimiz şekilde makul ve mantıklı şekilde işliyor? Belli ki Allah bize bunu bu şekilde gösteriyor. Yani anlayabileceğimiz bir dilde, yani bilimi yaratıyor Allah. Bizim anlayabileceğimiz bir dilde yaratıyor. Ve bütün insanlara da bunu bu şekilde gösteriyor. Ki onun yoktan nasıl var olduğunu ve var olan kainattaki ve dünyadaki sistemlerin nasıl işlediğini insanoğlu anlasın. Yani mantıksız bir şey yok. Mantık dışında bir hareket yok. Allah hepsini bizim anlayacağımız şekilde bilimle var ediyor inşallah.
Geçtiğimiz günlerde Oktar Hocam bir video gösterdi. Hür iradeyle ilgili.
Evet.
Bir deney. Yani mesela ben elhamdülillah yaratılışa inanan birisiyim. Ben inanmama rağmen beni bile sürekli böyle ikna, yeniden mucizeleri görerek ben bile tekrar tekrar ikna oluyorum. Hani evet. Yaratılışa kesinlikle inanılmadığını düşünemiyorum. Çünkü orada mesela elle kumanda veriliyor. Biz iradeyle karar verdiğimizi düşünürken halbuki beynin onu karar vermenin, yani sen karar verdin zannederken 6 saniye öncesinde evet, zaten her şey karar verilmiş oluyor mesela. Bu da beni çok etkiliyor. Bunun da bir açıklaması olduğunu düşünmüyorum.
Evet. Yani Allah her şeyi kontrol eden üstün bir yaratıcı olan Allah ve bizim de bütün hareketlerimizi en ince ayrıntısına kadar kontrol ediyor. Yani 6 saniye öncesinden 7 saniye öncesinden zaten karar verilmiş oluyor. Biz sonra ancak diyoruz ki biz karar verdik. İnşallah.
İnşallah. Ben kelebeklerdeki LED teknolojisiyle ilgili bir gösterim yapmak istiyorum. Bakın şimdi bizim bilimsel olarak daha yeni geliştirdiğimiz sistemler hayvanlarda milyonlarca yıldır varlar. Ve birçok başka hayvandan bakarak öğrendiğimiz birçok sistem var. Bunlardan biri kelebeklerdeki LED teknolojisi. Bakın milyonlarca yıldır kullanıyorlar. Bizim 62 yılında daha geliştirdiğimiz bu elektronik uygulama yaygın bir şekilde kullanılıyor. İşte düşük enerji tüketimi, işte ömrü, sağlamlığı, birçok avantajı var geleneksel ışık sistemlerine göre. LED sisteminde kullanılan ve üstte örneği görülen yansıtıcılar üzerlerine düşen ışığı geri yansıtmak amacıyla kullanılan yönlendirme araçlarıdır. Bir yansıtıcı üzerine düşen ışığı ne kadar çok geri yansıtıyorsa o kadar kalitelidir. Kaliteli yansıtıcılar özel malzeme ve optik bilgisi gerektirir. Sağdaki resimlerde de detay görüntüsü olan çatal kuyruk kelebeğinin kanadı. Bakın bu tip yansıtıcılarla kaplı. LED sistemi kullanarak yapılan bir aydınlatma görüyoruz. Bakın uzun ömürlülük, sarsıntı ve darbeye karşı olan yüksek dayanıklılık, hızlı tam parlaklıkla ışık yaymaya başlama süresi, az ısınma ve düşük güç ihtiyacı gibi birçok avantaja sahip bu LED ışık sistemi. Arabalarda kullanılıyor. Ve kelebeklerde bu milyonlarca yıldan beri olan bir sistem. Bakın çatal kuyruk kelebeklerinde. Yukarıdaki resimde çatal kuyruk kelebeğinin kanadı yakından görüyoruz. Üste sağda kanadın üzerindeki pulsu yapı rahatlıkla seçilebiliyor, bakın gördüğünüz gibi. kelebeğin kanatlarındaki pulcukların her birinde ışık teknolojisinde yeni yeni kullanılmaya başlayan bu mükemmel yapıyı yaratan Yüce Allah. Kelebeğin tüylerindeki açılar. Bakın, birinci yuvarlak kesitte kanadın makro hali, normal görünüşü görülüyor. 100 nanometreden, yani 1 nanometre 1 metrenin milyarda biri. Küçük ölçümlerde dahi tüylerdeki düzenin nasıl mükemmel biçimde korunduğu açık. Bakın, kelebeğin kanadından detaylı görünüm görüyoruz. Bakın. Ayet-i Kerime şöyle buyuruyor Cenab-ı Allah. Enbiya suresi 16 ve 18. ayetler. Şeytanları Allah'a sığınırım. Biz bir oyun ve oyalanma konusu olsun diye göğü, yeri ve ikisi arasında bulunanları yaratmadık. Eğer bir oyun ve oyalanma edinmek isteseydik, bunu kendi katımızdan edinirdik. Yapacak olsaydık böyle yapardık. Hayır, biz hakkı batılın üstüne fırlatırız. O da onun beynini darmadağın eder. Bir de bakarsın ki o yok olup gitmiştir. Allah'a karşı nitelendire geldiklerinizden dolayı eyvahlar size.
İnşallah.
Maşallah. Bende de bir harika canlı yerim var. Onu göstereyim. Evet. Şimdi burada gördüğümüz canlı bir karınca ama şu an zehirlenmiş vaziyette. Çünkü bu bir mantardan zehirlendi. Corticeps isimli bir mantar bu. Mantar dediğimizde bitkiler alemine dahil olmayan, hayvanlar alemine de dahil olmayan ayrı bir insan canlı grubu. Tamam mı? Bunu yiyen sadece karıncanın, karıncalar alemindeki sadece bu tür karınca, sadece o tip Corticeps mantarını yer, onunla beslenirse ne oluyor biliyor musunuz? Zehirleniyor. Zehirlenmesinin neticesinde hipnotize oluyor. Hipnotize oluyor. Yani bir şey yiyor. Mesela bir su içiyor. Hipnoz oluyor. Ve o yediği şey de ona diyor ki ağaçların en yüksek noktasına kadar çık ve oraya çıkıp kafanı sapla. Ve orada intihar et. Sen artık benim için bir saksısın diyor Corticeps. Bu yapmasının sebebi şu: Corticeps'in ancak üreyebilmesi için böyle bir sistem gerekiyor. Çünkü yukarılarda olmazsa aşağılarda olursa ölüyor. Yukarılara çıkarsa ancak hayatta kalabiliyor. Çünkü küçük bir canlı. Nitekim yukarıya çıkınca karınca kafasını saplayınca Corticeps mantarı karıncanın içerisinden büyümeye başlıyor. Yani Alien filmi gibi. Saksı gibi kullanıyor karıncanın bütün vücudunu. Ve buradan bu şekilde büyüyor. Burada neyin evriminden bahsedeceksin? Yani Corticeps mantarı ne bilir ne tanır ki karınca diye bir canlı var. Gözü yok, kulağı yok, sinir sistemi yok, hiçbir şey yok. Yani bir şey, insan okuma yazmayı öğreniyor. İşte yani birçok şey mesela sonradan öğrenebiliyor. Çünkü bir sinir sistemi var, aklı var, beyni var. Ne karıncanın ne de Corticeps mantarının bir şeyi sonradan böyle öğrenme insan gibi bir kabiliyeti yok. Ayrı gruplara ait canlılardaki bu kabiliyetler bir anda Allah'ın var etmesi olmuş ki şimdi her ikisi olmazsa canlılar yaşayamıyor, üreyemiyor. Ancak o şekilde var olabiliyorlar. Bu sayede de zaten dünyanın en yüksek nüfusa sahip olan böcek nüfusu da dengelenmiş oluyor. Ve birçok böcek türüne etkeden başka Corticeps mantarları o böceğin nüfusunda dengelemiş oluyorlar. Yani bunu bir evrimci nasıl açıklayabilir? Açıklayamaz. Uzaydan attı dese de olmaz. Uzaydan geldi dese de olmaz. Veya tesadüfen başka bir karışım, mix olduğu sular dese hiçbir şekilde olmaz. Bu sıvının etkisini ancak o canlının fizyolojisini, beynini, sinir sistemini çok iyi bilen bir bilgi sahibi varlık ancak bakabilir, ancak o düşünebilir. Yani o yaratabilir, öyle söyleyeyim inşallah. Yoksa yavaş yavaş olacak bir durum yok burada. Yani bir şey varsa, tam etkiliyse etkili oluyor ve canlı yaşama devam ediyor. Eğer etkili değilse yaşamına devam edemiyor, öyle bitiyor. Bunun neresinde kademe kademe olacak, neresinde kademe kademe bir gelişim olacak? Hiçbir yerinde Allah'ın izniyle olamaz.
Zaten insanın yani en ufak bir sistemini dahi çıkarsanız, mesela herhangi bir canlı, insanın da değil, en ufak bir sistemini, hatta sistemindeki bir yapıyı, hatta o yapının içerisinde sadece bir amino asitin bile yeri değişse, insan neredeyse hem ölümcül bir sürece giriyor veyahut da direkt ölüyor. Yani insanın veyahut da herhangi bir canlının eksik bir anının olması söz konusu değil. Yani dolayısıyla zaten evrim her açıdan yıkıldığı gibi o açıdan da yıkılıyor. Ben şimdi Kur'an mucizelerinden biraz bahsedeceğim inşallah. Şimdi Kur'an bir bilim kitabı değil ama Allah inşallah inananların kalbi tatmin olsun diye Kur'an'da pek çok mucize yaratmış. Yani indirildiği dönemden sonra 1400 sene sonra özellikle de ahir zamanda bunların ortaya çıkması çok gerçekten manidar. İnsanların tam olarak görüp imanlarının pekişmesi için Allah mucizeler yaratıyor. Kur'an'da pek çok bilimsel bilgi veriliyor. Özellikle çok kilit olan bilgiler veriliyor. Bunlardan bir tanesi de evrenin nasıl var olduğu bilgisi. Şimdi materyalistler evrenin her zaman var olduğunu iddia ediyorlardı 19. yüzyıla kadar. Yani evrenin bir başlangıcı yoktur diyorlardı. Her zaman vardı. Dolayısıyla her zaman var olan bir şeyin yaratılması gerekmiyor diyorlardı haşa. Fakat yapılan gözlemlerle 19. yüzyılda evrenin bir başlangıcı olduğu bulundu. Ve yoktan var olduğu bulundu. Bu da ayette, Enam suresi 101. ayette Allah şöyle buyuruyor, şeytan Allah'a sınarım. O gökleri ve yeri yoktan var edendir. Allah bunu 1400 sene öncesinde bize Kur'an'da bildiriyor. 1400 sene boyunca ateistlerin evren her zaman vardı iddiası ki zaten bu çok eskiye dayanan bir iddia, materyalist bir iddia. Materyalizm zaten binlerce sene öncesine giden bir pagan felsefesi. O iddia 1900'lerde, 1927'de Edwin Hubble'ın işte gözlemleriyle başlayan bir süreçte 1980'lerde artık kesinleşiyor. Evren kesin olarak yoktan var olduğu anlaşılıyor evrenin. Bu da zaten bize aslında Kur'an'ın bildirdiği bir gerçek. Yani zaten Kur'an'a baksalar bunu çok net bir şekilde görüp hani bilimi de hızlandırabilirlerdi aslında. Yine başka bir ayette şeytan Allah'a sınırım. Biz göğü büyük bir kudretle bina ettik ve şüphesiz biz onu genişleteceğiz buyuruyor Allah. Zariyat suresi 47. ayette. Allah göğün yani evrenin genişlediğini bildiriyor. Yine materyalizme tamamen ters bir bilgi bu. Allah'ın bize bildirdiği bilgi. Çünkü materyalist iddiaya göre durağan evren iddiası var. Yani hiçbir şey yok. Evrende bir hareketlilik yok. Ne genişleme var, ne daralma var. Hatta hiçbir şey yok. Durağan evren modeli iddia ediliyor. Fakat Allah, biz göğü büyük bir kudretle bina ettik ve şüphesiz biz onu genişleteceğiz buyuruyor. Yani evrenin genişlediğini Allah Kur'an'da bildiriyor. Ki zaten Edwin Hubble yaptığı gözlemlerle 1927 yılında evrenin, yıldızların genişlediğini buluyor. Sonradan bu yine diğer gözlemlerle de anlaşılıyor. Zaten oradan Big Bang'e kadar varıyorlar inşallah. Bu da yine Kur'an'da bildirilen bir bilgi. Yine bilim adamları evrenin bir patlamayla var olduğunu ve sürekli olarak genişlediğini buluyorlar. Fakat belli bir süre sonra bu genişlemenin duracağını ve evrenin kendi içine çökeceğini de aynı zamanda buluyorlar bilimsel olarak. Yani bunun mutlaka olması gerekiyor fizik kurallarına göre. Bunu da Allah yine aynı şekilde bildiriyor. Şeytan Allah'a sınırım. Bizim göğü kitabın sayfelerini katlar gibi katlayacağımız gün, bakın Allah kitabın sayfalarını katlanması gibi göğün katlanacağını, yani o genişleyen evrenin büzüşeceğini ve tekrar aynı konumuna geleceğini bildiriyor ayette. İlk yaratmaya başladığımız gibi. Bakın ilk yaratmaya başladığımız gibi. Biz Big Bang'den neyi anlıyoruz? Yoktan bir patlamayla var olduğunu ve yavaş yavaş genişlediğini biz öğreniyoruz Big Bang'den. Allah diyor ki ayette ilk yaratmaya başladığımız gibi yine onu eski durumuna iade edeceğiz. Yani evren yine bitiyor. Bu büyük çöküşte. Yani bunu bilim adamları söylüyor zaten. Allah bunu 1400 sene öncesinden bildiriyor. Yani bunu söyleyenler ateist bilim adamları, onu belirtelim özellikle. Bu bizim üzerimizde bir vaattir. Elbette biz yapıcılarız buyuruyor Allah. Enbiya suresi 104. ayette. Yine insanların yani dünyanın düz olduğuna inandığı bir dönemde böyle bir bilginin Kur'an'da yer alması onun zaten Allah kitabı olduğunu, Allah'ın sözü olduğunu kesin bir şekilde gösteriyor. Yine Big Bang ile ilgili bilgilerde şöyle bir bilgi var. Biz tabi şu anda yaşadığımız evrende atomlardan oluşan bir evrende yaşıyoruz. Atomlara baktığımızda %99,999 diye devam eden bir bölümünün boşluktan oluştuğunu görüyoruz. Ama bu boşluk tabi şey değil, bu mesela havada bir boşluk gibi duruyor ama bu hava değil, havada atomlar var. Bu hiçbir şey, yokluk. hiçbir şey yok. Yani atomun içerisinde hiçbir şey yok. %99'luk bir bölümünden daha fazla bir bölüm boşluktan oluşuyor. Ve bilim adamları diyorlar ki, ilk başta diyorlar evrenin bu bölümünü, boşluk bölümünü çıkartırsak geriye çok küçük bir bölüm kalıyor bizim için diyorlar. Yani yokluktan sonra o parçanın oluşup ve patlamayla da evrenin oluşması gerektiğini iddia ediyorlar. Dolayısıyla bütün parça ilk başta bir aradaydı diyorlar. Yani mesela şu masanın da parçası, ayın da parçası, dünyadaki her şeyin, tüm galaksilerin ve evrendeki o bilinen boşluktaki atomların da tüm yapısının tek bir yerde toplandığını buluyorlar bilimsel olarak. Bu kesinleşti artık. Kesin bir bilgi. Teoriden de ileri gitti. Allah bunu 1400 sene önce, yani bu kadar kilit bir bilgiyi 1400 sene öncesinde bize net bir şekilde bildirmiş. Ve ayetin devamında da inkar edenlere bir uyarı var. Şeytan Allah'a sanırım. O inkar edenler görmüyorlar mı ki başlangıçta göklerle yer birbiriyle bitişikken, bakın göklerin ve yerin birbiriyle bitişik olduğunu Allah bildiriyor. Çok net bir bilgi. Biz onları ayırdık. Allah Big Bang'le ayırdığını bildiriyor. Ve her canlı şeyi sudan yarattık. Yine de onlar inanmayacaklar mı? Enbiya suresi 30. ayette. Yani Allah çok net bir bilgiyi verdiğini ve bunu da bilimsel olarak ateistlerin olsun, materyalistlerin olsun çok net bir şekilde gözlemlediğini söylüyor. Ve ardından yine de onlar inanmayacaklar mı diyor. Yani bu kadar net bir delilden sonra gerçekten bir insanın inanmaması, Allah'ın varlığını ve Kur'an'ın hak kitabı olduğunu görmemesi çok büyük bir mucize. İnşallah. Yine Kur'an'da dünyanın, dediğimiz gibi yani Arabistan'da 1400 sene önce dünyanın düz olduğuna inanılıyordu. Ve dünyanın iki tarafında bulunan dağlarla da göğün havada tutulduğu düşünülüyordu. Yani bu kadar ilkel bir bilim düzeyi vardı. O dönemde Allah şöyle bir bilgi veriyor. Gökleri, şeytan Allah'a sınırım, gökleri ve yeri hak olarak yarattı. Geceyi gündüzün üstüne sarıp örtüyor. Gündüzü de gecenin üstüne sarıp örtüyor. Zümer suresi 5. ayet. Burada geçen sarıp örtme kelimesi yekev ve ruh olarak geçiyor. Yekev ve ruh kelimesi kullanılıyor. Tabii bu çok önemli bir şey. Çünkü bu kelime sadece yuvarlak cisimlerin üzerine bir şey örtmek için kullanılır. Yani Allah ayette dünyanın yuvarlak olduğunu net bir şekilde bildiriyor. Tabii 1400 sene öncesinde dediğimiz gibi dünyanın düz olduğuna inanılan bir dönem. Ve bir insanın, bir peygamber değilse bunu bilmesi mümkün değil. İnşallah.
Evet, Kur'an'ın bilimsel mucizeleri gün geçtikçe daha da fazla bulunuyor. Ve her birisinde Kur'an'ın hak olduğunun yeni bir ispatının delilini daha görmüş oluyoruz. Bunlar tabii tahkiki köklü iman için hakikaten çok önemli gelişmeler oluyor. Allah razı olsun hocamızdan. Mesela Kur'an Mucizeleri isimli kitabı var hocamızın. 1, 2 ve 3. ciltleri. Kur'anmucizeleri.com internet sitesi var. Oradan kardeşlerimiz girip okuyabilirler, indirebilirler, kitapları da alabilirler.
Evet.
Yani onlardan sadece bir tanesini
gösteriyor. Onun sitesi Kur'anmucizeleri.com. Evet. Burada yüzlerce Kur'an mucizesi var. Kur'an'ın gelecekten verdiği haberler, geçmişten verdiği gayb haberleri, ondan sonra bilimsel bilgiler. Çok fazla konuya ulaşabilirler. Buradan kardeşlerimiz ziyaret etsinler. Kur'an'ın matematiksel mucizeleri, edebi yönden mükemmelliğini anlatan ve yeni eklenen Kur'an mucizeleri de var aynı zamanda. Onlara detaylı olarak bakabilirler. İnşallah. Yine insanın doğumuyla ilgili bir mucize var. Ondan bahsedelim. Şimdi insanın oluşumunda Allah şöyle bir bilgi veriyor. Ayet okuyalım ilk başta. Şeytan Allah'a sınırım. İnsan kendi başına ve sorumsuz bırakılacağını mı sanıyor? Kendisi akıtılan meniden bir damla su değil miydi? Kıyamet suresi 36. ve 37. ayetlerde bildiriliyor. Burada çok enteresan bir bilgi var. Normalde insan vücudun, mesela kadın vücuduna giren spermlerin hepsinden çocuk oluşmuyor. Yani sadece o milyonlarca sperm içerisinden sadece bir tanesi çocuğun oluşumunda görev alıyor. Burada akıtılan meniden bir damla su değil miydi ibaresiyle ilgili kullanılan Arapça tabir şunun için kullanılıyor. Mesela bir kovayı tamamen suyla dolu düşünelim. bu kovayı tamamen ters çevirip boşalttıktan sonra tekrar ters çevirdiğimizde bunun içerisinde yine bir su kalır. Değil mi? Tamamı kesinlikle boşalmaz. Az miktarda olsa bir su kalır. Bu deyim bunun için kullanılıyor. Yani çok büyük bir su kitlesinden veyahut da sıvı kitlesinden arta kalan bir iki damla için kullanılıyor. Allah ayette bunu çok net bir şekilde dikkat çekiyor. Çünkü milyonlarca sperm anne vücuduna giriyor. Fakat sadece tek bir tanesi çocuk oluşumunda görev oluyor. Allah bunu ayette şöyle dikkat çekiyor. Akıtılan meniden bir damla su değil miydi? Yani o bir kova su gibi bir miktarda, bir damla gibi bir miktardan bahsediyor Allah. Bu zaten bilinmesi mümkün olmayan bir şey. Yani normal çok büyük laboratuvarlar, inceleme ile ilgili mesela kameralar, laboratuvar ortamları çok yüksek bir teknoloji gerekiyor. Zaten o dönemde öyle bir teknoloji olmadığını çok net bir şekilde biliyoruz inşallah.
Tamam.
Yine başka Kur'an müjdesi olarak insanın Allah şöyle buyuruyor. Şeytan Allah'a sınırım. Yaratan Rabbinin adıyla oku. O insanı bir alaktan yarattı. Oku. Rabbin en büyük kerem sahibidir. Alak suresi 1, 2 ve 3. ayetlerde. Burada Allah insanı alaktan yarattığını bildiriyor. Şimdi alak ne demek? Şöyle bir manası var. Bir yere asılıp tutunan ve oradan kan hemen sürükler için kullanılıyor Arabistan'da. Yani bir yere asılıp tutunan şey manasında alak kelimesi. Ama Arabistan'da işte insan vücuduna veya herhangi bir canlı vücuduna yapışan ve oradan kan hemen sürükler için kullanılıyor. Biz de şu anda bilimin ilerlemesiyle fark ettik ki anne karnında oluşan ilk hücre ilk safhasında gidiyor anne karnında damarların en yoğun olduğu bölgeye yapışıyor ve oradan damarla bağlantıya geçiyor ve orada asılıp tutunuyor ve oradan besin emmeye başlıyor. Hem oksijenini oradan alıyor hem besinini oradan alıyor. Yani buradaki kullanılan kelime bunu anlatmak için kullanılabilecek en güzel kelime. Ve 1400 sene öncesinden bildirilen bir şey bu. Zaten bu da yine Kur'an'ın hak kitabı olduğunu gösteriyor inşallah. Yine başka bir mucize Allah ayette şu şekilde bildiriyor. Şeytan Allah'a sınırım. Sonra o su damlasını bir alak hücre topluluğu olarak yarattık. Ardından o alakı bir çiğnem et parçası olarak yarattık. Daha sonra o çiğnem et parçasını kemik olarak yarattık. Böylece kemiklere de et giydirdik. Müminun suresi 14. ayette. Şimdi uzun yıllar boyunca şöyle bir şey zannediliyordu. İşte kemikler ve kaslar aynı anda oluşur gibi bir inanış vardı. Bilimin yetersizliğinden dolayı. Hatta bu ayetin de bilime ters düştüğünü iddia ediyorlardı bazı sözde bilim adamları. Çünkü ayette ilk başta kemiklerin yaratıldığı, sonra etrafına et giydirildi. Yani kaslarla sarıldığı bildiriliyor. Fakat sonra da yine teknolojinin ilerlemesiyle baktılar ki gerçekten de ilk başta kemik hücreleri oluşuyor ve ardından kas hücreleri oluşuyor. Yine bu bilimsel bilgiyi de bilim adamları Kur'an'dan öğrenmiş oldular. Sonradan kendi deney ve gözlemleriyle bunu anlamış oldular.
O kadar çok var ki yani Kur'an'ın mucizesi. Evet. Maşallah yani mesela parmak izleri. Evet. Örneğin Cenab-ı Allah Kıyamet Suresi 4. ayette şöyle buyuruyor. Evet, onun parmak uçlarını dahi derleyip düzene koymaya güç yetirenleriz.
İnşallah.
Bakın her insanın parmak izi farklı. Yani milyarlarca. Yani 2 santimetre kare içinde Allah'ın kudretine bakın. Yani çizmeye çalışsanız bütün grafikerleri, sanatçıları bir araya ve farklı şekiller çizmeye çalışsanız kaç tane çıkarılabilir? Geçmişleri de yaşayan insanları da düşünün. Hepsi birbirinden farklı. Ve kriminal olaylarda şu anda emniyet teşkilatlarının kullandığı çok geçerli bir yöntem. Son 100 yıldan beri. Ve bu yeni bilimsel teknolojilerle keşfedilmiş büyük bir gerçek. Kur'an'da 1400 yıl evvel Allah bunu bize vahyetmiş. Kur'an'ın Allah sözü olduğunun delillerinden bir tanesi. Hocamın anlattığı gibi çok fazla miktarda sayabiliriz Kur'an mucizesi.
Evet.
Anne karnındaki üç karanlık bölge Kur'an'da geçiyor. Evrendeki ayın, güneşin, yıldızların yörüngeleri hepsini belli bir yörüngelerde olduğunu ayet-i kerimelerde var. Yeni bilimsel keşiflerde. Yağmurların aşılayıcı olduğu, bulutların, rüzgarların aşılayıcı olduğu.
İnşallah.
Yani her türlü bilimsel keşifle Kur'an'ın yeni yeni mucizeleri daha çok ortaya çıkıyor.
İnşallah.
Ve Allah sözü olduğunu bize her bir delili bir kere daha imanımızı kuvvetlendirmiş oluyor.
Evet. Şimdi arıların yuvan bulmasıyla ilgili bir kısa bir videomuz var. ayette Kur'an'da geçen hayvanlardan bir tanesi de arılar. Canlılardan bir tanesi de arılar. Şimdi bu arılar biliyorsunuz çiçeklerin özlerini alıyorlar. Fakat arılardaki mucizeyi kısaca şöyle madde madde sayacak olursak kovandan ayrılırken sadece gidecekleri çiçeğe kadar ve dönüş kadar olan yakıt alıyorlar. Yani başka ekstra bir tüketim yapmıyorlar. Bunun için de kendi aralarında önceden göndermiş oldukları bazı öncü arılar var, işçi arılardan. Bunlar etrafı bir kolaçan ediyorlar. Nerede bitki özleri var, nerelere gidilmesi gerekiyor, oralardan nereden arı çiçek özleri alınacak. Bunları tespit ettikten sonra kovana dönüp konuşma kabiliyeti olmadığı için şimdi bir dans yapıyor burada.
Evet.
Bakın bu kendi aralarındaki bir dilin şu an bizim tespit ettiğimiz görüntüleri. Şimdi bu grafikte çizildiği üzere buradaki her hareketin bir anlamı var. Şimdi o kalabalık içerisinde de hepsi izliyor. Bu da ayrı bir konu.
Evet. Ve anlıyorlar.
Yani mesela insanlar 3-5 tane toplantı önünde göremez, anlayamaz. Bir yerini kaçırsa göremez. Fakat arılar onlarcası, yüzlercesinin ne olduğunu, orada ne anlatıldığını hepsi biliyor. Evet. Sanki sesle böyle konferans yapıyormuş gibi.
Gideceği yönü gösteriyor.
Evet.
Ve orada yaptığı tekrarlarla da gideceği mesafeyi anlatıyor.
Hatta yolda rüzgarın şiddeti ne kadar, nasıl bir zorlukta karşılaşabilir onları da açıklıyor.
Güneşin mesela 4 dakikada bir derecelik bir evet. değişikliği oluyor. Onu da hesaplıyor. Yani normal kendisinin kovana geldiği anki güneşin açısına göre anlatmıyor. O arıların yola çıkacağı ana göre anlatıyor. Yani bu çok metafizik bir durum. Normalde insan aklını da aşan bir durum. Yani insana söylesek böyle bir şey düşünemez, akledemez. Ama tam böyle güneşin İzlersen bakın burada da örnek olarak gösteriyor. Güneşin açısı değişiyor sürekli. Ve arı ona göre anlatıyor.
Evet.
Maşallah.
Ve arı doğduğu anda bu kabiliyete sahip.
Evet.
Öncesinde bir kurstan geçmiyor. Zaten canlılar aleminde insan dışındaki diğer canlılarda bunu görüyoruz. Canlı var olduğu anda temel ihtiyaçlarını karşılayabilecek birçok şeyi bilip doğuyorlar. Yani Allah'ın ilhamıyla oldu çok belli. Sadece insan hiçbir şeyden habersiz ve sonradan öğrenme şeklinde bir yaşam sürüyor.
Hatta bununla ilgili başka deneyler de yapmışlar. İşte 500 metre öteye şekerli su koyuyorlar. 1000, işte 1 kilometre öteye koyuyorlar, 5 kilometre öteye. Ve ona göre arı anlatıyor. 500 metre ileride şöyle bir kaynak var diye anlatıyor ve onun anlattıklarını işaretliyorlar. O işaretler gidip oraya buluyorlar. 1 kilometreyi uzağa bulan arının anlattıkları mesela işaretleniyor beyazla. Onlar gelip o kaynağa gidiyorlar. 5 kilometreye o kaynağa gidiyorlar. Yani normalde bir insana anlatmaya kalksa arı anlayamaz. Hatta insan bir insana anlatmaya kalksa gerçekten zorlanır. Yani şu yönden gideceksin bak güneşi şöyle hesaplayacaksın. Güneş 4 dakikada bir açısını değiştiriyor onu da hesaplayacaksın. Ve ona göre şurada bir işte yemek var. Onu bulacaksın. Dese gerçekten insan zorlanır ama arılar enteresan bir şekilde zorlanmıyor. Ayrıca o kovanın şekliyle ilgili bilgiler verebiliriz. Yani arılar mesela altıgen şeklinde yapıyorlar.
Evet.
Peteklerini, kovanın değil peteklerini. Bu yapı bir şey depolamak için kullanabilecek en güzel yapı. Şimdi en az malzemeyle yani en az bal mumu kullanarak en fazla alanı oluşturuyorlar arılar bu şekilde yaparak. Yani mesela kare olsa olmuyor. Üçgen olsa olmuyor. Çok fazla malzeme kullanıyor ve daha az yer oluyor. Yuvarlak olsa zaten arıları doluyor bal mumuyla. Çok fazla bal mumu harcamış oluyor. Yani en güzel şekli matematikçiler hesaplıyorlar. Bir depolamak istiyorsanız eğer bir şey en az malzemeyle en çok alanı altıgen şekliyle elde edersiniz diyorlar. Şimdi bu arılardan hangisi matematik profesörü, hangisi matematik okumuş? Yani okuduysa eğer diğerlerine nasıl anlatabiliyor? Nesillerden nesile nasıl gelebiliyor bu bilgi? Bunu evrimcilere sormamız gerekiyor. Tabii ki bunun cevabı yok. Böyle bir cevap veremezler. Matematiğin ne olduğunu dahi bilmiyorlar. altıgen şeklin en uygun yapı olduğunu dahi bilmiyorlar. Aynı zamanda peteği öyle bir açıyla koyuyorlar ki balın dökülmemesi için 13 derecelik bir eğimle koyuyorlar. Şimdi bu 13 derecelik eğimi Amerika'daki arı da 13 derece yapıyor. Avustralya'daki arı da yapıyor. Türkiye'deki arı da 13 derecelik bir açıyla yapıyor. Ve bu arılar daha önce birbirlerini görmediler. Yani internet de kullanmıyorlar bildiğimiz kadarıyla. Veyahut da o tarz bir mesajlaşma şeyleri de yok. Yani o yüzden bunu birbirlerine iletemezler. Sadece bunun tek bir kaynağı olabilir. Allah'ın ilhamıyla oluyor. Zaten ayette de Allah bildiriyor. Şeytan Allah'a sınırım. Rabbim bal arısına vahiy etti şeklinde buyuruyor. Yani bu sadece Allah'ın vahiyiyle olabilecek bir şey. Çünkü bir insan dahi mesela iki insan dünyanın iki ayrı yerinde aynı şeyi yapıyorsa insan çok şaşırır yani. Bunu gören insan şoka girer yani. Nasıl olabilirsiniz? Nasıl yapabiliyorsunuz bunu der. Birbirinizi daha önce gördünüz mü? Görmedik. Aynı şeyi yapıyorsunuz. Nasıl oluyor der.
Ben değil ayeti okuyayım.
Çok fazla şaşırır.
İnşallah. Nahl suresi 68 ve 69. ayetlerde geçiyor. Nahl bal arısı demek. Zaten sureye ismini vermiş maşallah.
İnşallah.
Şeytanın alasınırım. Rabbin bal arısına vahyetti. Dağlarda, ağaçlarda ve onların kurdukları çardaklarda kendine evler edin. Sonra meyvelerin tümünden ye. Böylece Rabbinin sana kolaylaştırdığı yollarda yürü, uçuver. Onların karılarından türlü renklerde şerbetler çıkar. Onda insanlar için bir şifa vardır. Şüphesiz düşünen bir topluluk için gerçekten bunda bir ayet vardır. Maşallah. Bakın düşünenler için burada bir ayet, delil vardır diyor Allah. Yani ufacık bir hayvan bize gösterdiği bir şey var. Şimdi o bahsettiğim petekleri dikdörtgen bir levha olarak yapıyorlar. Evet. Dört ayrı köşeden başlıyorlar. Ayrı ayrı arılar, ayrı ayrı altıgen ve birbiriyle tam muntazam, yani tam eşdeğer birbiriyle böyle örtüşen altıgenleri farklı köşelerden yapmaya başlıyorlar. Son altıgende birleşiyor. Bu insanın da yapabileceği bir şey değil. Dört ayrı evet. Köşeye profesör koyun. Yürüyerek bakın o altıgenleri yapıp birleştirmeye yapılamaz.
Evet.
Ve her arı bunu yapıyor. Her seferinde her petekte bu yapılıyor. İstisnasız hata yok. Nereden yapıyorlar? Vücutlarının içinde altlarından çıkardıkları bal mumu plakalarından. Altında bal mumu plakaları var. Plakalar yapılmış özel bal mumundan. Yani bu zaten Allah sureye ismini koymuş. Allah kendini kudretinin örneklerinden gösteriyor küçük bir canlıyla. Yani o, sadece onun kanadını bile ele alsak burada saatlerce kanadındaki mükemmelliği anlatabiliriz. Yaptığı petek dediğin açı dökülmemesi için 13 derece. İçindeki sistemler, tuttuğu ısı ve çıkardığı şifa vardır diyor Allah. Bal. Bal mesela bakteri tutmuyor.
Evet.
Değil mi? Yani eskiden ameliyatlarda dahi kullanıyorlarmış yani o hijyen şeyi sağlanması için. Bal muhteşem bir canlı. Yani her açıdan müthiş bir besin kaynağı. Bal ve böyle bir hayvancıya Allah onu yaptırtıyor. Neden? Kudretini bize gösteriyor Cenab-ı Allah.
İnşallah.
İşte bunda bir delil vardır diyor Allah. Allah'ın izniyle. Yani o arı bize Cenab-ı Allah'ın büyüklüğünü, Rabbimizin kudretini, sonsuz ilmini gösteriyor.
Evet inşallah. Maşallah. Burada bir Kur'an mucizesi daha var. Kur'an mucizesi de var onu da söyleyelim inşallah. Orada bal arısına vahyetti diye geçen bölümde ayette bahsedilen canlı ile ilgili Arapçanın bir kelime özelliğinden kaynaklanan bir şey. Orada dişi bal arısı olarak aslında geçiyor. Yani mesela dişi bal arısı ile erkek bal arısı için ayrı kelimeler kullanılıyor. Her şeyde Arapça çok zengin bir dil olduğu için orada dişi bal arısı diye geçiyor. Ve de gerçekten şu anda biliyoruz ki biz dışarıda dolaşan ondan sonra bal içeriğini toplayan arıların tamamı dişi bal arıları. Yani orada Allah'ın ayette bildirdiği işi yapan arılar dişi bal arıları. Ama bu tabii yani son 50 yılda belki 30 tamam. yılda bulunan bir bilgi. 1400 Cins. Sene önce arının cinsinin bilinmesi mümkün değil.
Evet. Şimdi arı balını nereden yapıyor? Çiçek özlerinden alıyor. Peki, çiçek özü nasıl oluşuyor? O nereden bu balda yapımında kullanılacak olan o şerbeti nasıl üretiyor? Topraktan alıyor. Neyi kullanıyor? Yaprakları. Yapraklar bir fabrika gibi çalışıyor. Kaynak ne var? Güneş. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum aslında. Fotosentez. Bütün dünyadaki canlılığın aslında merkezinde fotosentez oturuyor. Fotosentez tek hücreli siyanobakteri ve azot fikse edebilen diğer bakteriler ve bitkilerle birlikte yapılan ve dünyadaki bütün oksijen ve karbon ihtiyacının karşılandığı bir mekanizma. Şimdi konuyu çok basit bir şekilde anlatacak olursak, Allah bütün dünyada yaşamı başlatırken gözle görünmeyen atomun içinde hacmi hesaplanamayacak kadar küçük olan elektronları vesile ediyor. Yani dışarıdan gelen ışıklar, fotonlar bitkinin içerisinde yapraklarda elektronlardaki enerjiye, o fotonlar elektrondaki enerjiye aktediliyor ve oradan enerji üretilmiş oluyor. Biraz karışık anlattım ama tekrar etmek istiyorum. Yani ışık kullanılarak bitkiler bize karbonhidrat üretiyor, yiyecek üretiyor. Bundan sair diğer hayvanlar, canlılar diyeyim, canlılar bunu kullanıyor, bize bal üretiyor veya işte diğer inekler ne yapıyor değil mi? Süt üretiyor gibi birçok canlı çevrimine girmiş oluyor. Şimdi olayın başlangıcındaki fotosentezle ilgili kısa bir video izleyelim. Dediğim gibi kullanılan bu mekanizmada kullanılan şeyler, birincisi ışıktı, ikincisi klorofil, daha sonra protonlar, daha sonra su, moleküler oksijen, elektron taşıyıcısı bir protein, NADPH ve biyolojik pil ADP, birleşince ATP oluyor. 3 fosfatlı biyolojik pil olmuş oluyor, ATP. Şimdi yaşamın temelinde ilk basamağı olan fotosentez nasıl oluşuyor? Kloroplastlarda. Kloroplastlar her bitkinin yaprağında, yeşil renkli yapraklarda olan ışığı yakalayıp ondaki enerjiyi özümseme kabiliyetine sahip bir mekanizma. Bilim dünyası bunu keşfediyor. Daha önce de söylediğim gibi görüyor, gördüğünü şematize ediyor ve birçok ödüller alıyor ve okullarda anlatılıyor. Şimdi bunu yapan bitkiler, şuursuz, gözü aklı olmayan, sinir sistemi olmayan, öğrenme kabiliyeti olmayan, ışığı enerjiye çevirebilen bir sistem var. Şimdi bakın nasıl oluyor bu? Şu sarı renkli gördüğünüz ışık klorofilin içerisinde, kloroplastın içerisindeki klorofilleri titreştiriyor. Yani bir enerji üretmiş oluyor. Bu titreşen enerji en sonunda fotosentezin merkezindeki fotosistemin içindeki elektronu hareket ettiriyor. Yani ışık elektronu hareket ettirebilecek bir enerjiye vesile olmuş oluyor. Daha sonra çok değerli olan bu enerji, elektron içerisindeki bu enerji yine çok özel proteinlerle saklanıyor. Yani bir şey taşımak için bir kılıf olur ya, işte elektronu taşımak için özel bir proteinden kılıf var bitkinin içerisinde, yaprakların içerisinde. O kılıfın içerisine elektronlar saklanıyor. Bu arada su ayrıştırılıyor ve suyun içerisinde, yani su bitkiyi burada kullanıyor, suyun içerisinde ayrıştırmasıyla oluşan diğer elektronları da başka elektron taşıyıcı proteinler alıyor ve fotosistem mekanizmasının içerisinde hareket etmeye başlıyorlar. Bakın şimdi ışıkla gelen enerji kısacası proteinlerle iletilmeye başlandı. Protein bir protein kompleksinden çıktı, sitokrom B6F isimli başka bir protein içerisine geldi. Burada taşıdığı enerji, elektron enerji yüklü elektronları sitokromun içerisine nakletti. Sitokrom bunları kullanarak iki tane daha hidrojen protonunu yukarı zarın dışına çıkarttı. Bu enerjiyi bir şekilde kullandı. Çok ayrıntıya girmiyorum. Ve sonunda başka bir protein kompleksi fotosistem birisini bir yere getirdi. Yani başındaki ışık enerjisi şu an proteinlerle iletilip her seferinde de böyle bir değirmenin basamağı gibi enerji elde edilip en sonunda başka bir, bakın, ferredoksin NADPH redüktaz isimli enzimin taşıması sonucunda biraz sonra görecek olduğumuz ATP sentez motoruna iletiliyor. Ve bu motorda bizim dünyada gördüğümüz, yaşadığımızda kullandığımız, yaşam için sağladığımız enerjinin kaynağını oluşturuyor. Şimdi burada 3D simülasyonlara da gördüğümüz, çok da ayrıntısına girmediğimiz bir fonksiyon var. Bu fonksiyonu burada kim yaratıyor? Allah yaratıyor. Ama bakın çok önemli bir şey, öğrenme kabiliyeti olmayan ve insandan çok çok önce var olmuş, 3,5 milyar yıl önce var olmuş, tek hücreli canlılarda da, bitkilerde de var olan bir sistemi şu an anlatıyoruz. Bu sistem canlılığın var olması için gerekli madde üretiyor. Yani bu olmazsa canlılık olmuyor. Biz insanoğlu gören, duyan, akledebilen zekasıyla ve laboratuvarlarıyla fotosistemin daha mekanizmalarının aydınlatılamayan yönleri var. Yapmak, onu işletmek bir tarafa, o teknolojiyi kopyalamak bir tarafa, daha teknolojinin keşfedilememiş birçok yer var. Bunu bu tek hücreli canlılar ve bitkiler yüz milyonlarca yıldır, milyarlarca yıldır yapıyorlar. İşte burada biz Allah'ın varlığının, Allah'ın gücünün, bilgisinin, sonsuzluğunun izlerini görüyoruz. Yoksa böyle bir sistemi ve buna bağlı bütün sistemleri, bunların hepsini bilen bir ancak Allah yaratıcı yaratabilir. O da şüphesiz ki Allah'tır.
İnşallah.
İnşallah. Söyleyeceğim bir şey var mı hocam?
Bir video gösterebiliriz mi?
Tabii.
Sevim bir canlı var. Orada alalım biz. Evet. Hocamızı ara sıra gösterelim.
Bu mu? Bu. Ne kadar sevimliyim maşallah.
Şimdi evrimciler tabii ahirette bu canlının bu sevimliliğinin tesadüfler sonucu oluştuğunu açıklayamayacaklar. Yani
Adnan Oktar'la Gece Sohbetleri programımıza 00.30'dan itibaren Mavi Karadeniz Radyo, Aksu TV, Tokat Turhal Süper TV ve Radyo, Kütahya Destan TV ve Harun Yahya TV sitemizden Sayın Adnan Oktar'ın da katılımıyla devam edeceğiz.
İnşallah.
Kahramanmaraş Aksu TV, yarım saat sonra Kahramanmaraş Aksu TV'den Sayın Hocamız Adnan Oktar'ın katılımıyla hep beraber devam edeceğiz inşallah.
İnşallah.